Açık Gazete.
Merhaba kainat. Bugün 15 Mayıs Cuma. Yıl 2020, ay 5, gün 136, Hızır 10.
1441 Hicri, Ramazan 22. 1436 Rumi, Mayıs 2. İstanbul için iftar vakti 20.22.
Günün tarihi. 32 yıl önce bugün, yani 15 Mayıs 1988'de Sovyet askeri birlikleri uzun bir işgalden sonra Afganistan'dan çekilmeye başladılar.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
My eyes have seen the glory of the flame of women's rage. Kept smoldering for centuries, now burning in this age. No longer are we prisoners in that same old gilded cage. That's why we're marching on. Move on over, or we'll move on over you. Move on over, or we'll move on over you. Move on over, or we'll move on over you. For women's time has come. You have told us to speak softly, to be gentle and to smile. Expected us to change ourselves with every passing style. Said the only work for women was to clean and sweep and pile. That's why we're marching on. It is we who've done your cooking, done your cleaning, kept your rules. We gave birth to all your children and we taught them in your schools. We've kept the system running, but we're laying down our tools. That's why we're marching on. Move on over, or we'll move on over you. Move on over, or we'll move on over you. Move on over, or we'll move on over you. For women's time has come.
You think that you can buy us off with crummy wedding rings. You never give us half the profit that our labor brings.
Our anger eats into us. We no longer bow to kings.
That's why we're marching on. We have broken through our shackles. Now we sing a battle song. We march for liberation and we're many million strong. We'll build a new society. We've waited much too long. That's why we're marching.
Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesi bu. Normal şartlar altında. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robert Ayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritku da bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışımızı Betsy Rose ve Kadın Şarkıcılar Korosu'ndan Kadınların Savaş Marşı'nı dinledik. The Battle Hymn of the Republic aslında şarkının orijinali. Ta 1861'de Julia Ward Howe tarafından yazılmıştı. Aktivist bütün meseleler için de aktivistlerin çok sık kullandığı bir şarkı. 1970'lerde de kadın hareketleri tarafından sözleri kadınların kurtuluşuna uyarlanarak söylenmişti. Bu şimdi dinlediğimizde öyleydi zaten sözleri. Biz bütün şey erkeklere hitap ediyorlar. Her şeyinizi yaptık. Yemekleri pişirdik, temizliği yaptık, kurallarınıza uyduk, çocuklarınızı doğurduk, okulda okuttuk onları, sistemi de işlettik. Ama şimdi artık her şeyi bırakıyoruz, ellerimizdeki araçları ve yürüyoruz. Yani bütün emeğimizin karşılığı olan ne varsa onun yarısını bile vermediniz, hiçbir şey vermediniz. Biz artık zincirlerimizi kırıyoruz ve yeni bir şey şarkısı söylüyoruz diyorlar. Marş, Zafer Marşı. Bu şarkı Galeano'nun Eduardo Galeano'dan biraz sonra okuyacağımız Alexandra bölümünde sözü geçen Alexandra Kollontai için yazdığı bölüme atfen dinledik. Sovyet devriminin öncülerinden kendisi, kadın bir devrimci ve özgür cinsellik savunucusu. Özgür Aşk diye bir kitabı da var. Kollontai savunduklarının tam aksini gerçekleştiren, Stalin döneminde bir tür sürgün olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği elçisi olarak yurt dışında yaşamış dünyadaki üçüncü kadın diplomat, kadın haklarının teker teker yok edilişine şahit olmuş, kişisel bir sohbetinde de ne yapabilirdim ki? İlkelerimi bilincimin bir kenarına koydum ve bana dikte edilen politikaları takip ettim demiş. Şimdi Eduardo Galeano'ya bakalım. Alexandra hakkında ne yazmış?
Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Alexandra. Aşkın içtiğimiz su gibi doğal ve temiz olması için özgür ve paylaşılır olması gerekir. Ancak maço erkek boyun eğme talep eder ve zevki yatsır. Yeni bir ahlak anlayışı ve günlük hayatta radikal bir değişim olmadan tam bir serbestlik yaşanamayacaktır. Eğer toplumsal devrim yalan söylemiyorsa, yasalar ve gelenekler nezdinde erkeğin kadın üzerindeki mülkiyet hakkını ve yaşamdaki çeşitliliğin düşmanı olan katı normları ortadan kaldırmalıdır. Bir kelime fazlası, bir kelime eksiğiyle Lenin hükümetindeki tek kadın bakan Alexandra Kollontai'nin talepleri bunlardı. Onun sayesinde homoseksüellik ve kürtaj suç olmaktan, evlilikse ömür boyu çekilmek zorunda kalınan bir ceza olmaktan çıktı. Kadınlar oy kullanma hakkı, ücretlerde eşitlik, parasız çocuk bakım evleri, ortak yemekhaneler ve kolektif çamaşırhaneler elde ettiler. Yıllar sonra Stalin devrimin kafasını uçurduğunda Alexandra kellesini korumayı başardı ama bir daha o Alexandra olmadı.
Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Evet, bugünün de şeylerine bakalım. Tarihte bugüne geçmeden önce bir de Doğa Defteri'nden Deniz Gezgin'in Kuşlar kitabından bir göz atalım. Mayıs'ta neler olup bitiyor bugün, 15 Mayıs'ta. Yavru uçurma. Bugünlerde pek çok kuş yavru uçuruyor, havada kanat telaşı var. Kara tavuğun o olağanüstü şakımalarının yerini tehlike zamanlarında çıkardığı tiz ve tek sıra cümleler alacak. Etraftaki kedilere, alakarga, kuzgun gibi alıcılara dikkat kesilmeli. Sesiyle yavrusunu uyarmalı. Serçeler de ilk yavruları uçuruyor. Onları kara tavuklardan farklı olarak kalabalıklar, yalnızca iki ebeveyn değil, bütün bir sürü hazır. Bu yüzden yavru uçururlarken yaygara kopar. Uçmaya cesareti olmayanlar balkonlara, bahçelere yuvarlanabilir. Pek neşeli, oyunlu zamanlardır. Yarın da 16 Mayıs Cumartesi şey gösteriyor, görünüyor takvimlerde. Filiz Kıran fırtınası. Tam da bitkilerin filiz verdiği bu ayda sert bir fırtına çıkar. Bazı filizleri ucundan koparır. Bu yüzden de ona filiz koparan da deniyor. Bir fırtına kırıp koparsa dahi faydalıdır. Çünkü bitkileri seyreltmek, aralarına yaşam boşlukları açmak için çabalar. Bunun yanında filizler ilk boylanışlarında uçlarından kırılırlarsa kökleri daha iyi gelişir. Gücünü boya değil de köke veren bitki ileride karşılaşacağı kış rüzgarlarına karşı direnç kazanır. Mayıs başı ağaçların patlayan çiçekleri Mayıs'ın sonlarına doğru meyveye dönmeye başlar. Bu küçük meyveler filiz kıran gibi sert fırtınalarda dala tutunamayıp dökülür. Buna da halk arasında san yağması denir. Evet, Kuşlar kitabından bu bilgileri de paylaştık. Şimdi tarihte bugüne bir göz atalım.
1929 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ilk ödüllerini dağıtmış. Amerikan yapımı sessiz film Wings, yani Kanatlar filmi, en iyi film seçiliyor. Ödüller 1931'den bu yana Oscar adıyla da biliniyor.
Oscar'ın başlangıcı 1929, büyük buhran yılları. 1948'de bugün İsrail bağımsızlık bildirgesinin açıklanmasından bir gün sonra Mısır, Ürdün, Lübnan, Suriye ve Irak'ın İsrail'i işgali ile birlikte 1948 Arap-İsrail Savaşı başlıyor. İşgal çabasıyla demek lazım.
1966 yılında bugün Vietnam Savaşı'nı protesto eden 8 bin Amerikalı 2 saat boyunca Beyaz Sarayı kuşatmış.
Beyaz ev, evet. Yani müthiş bir şey aslında. 8 bin Amerikalı, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin bulunduğu savaştaki bir hükümet binasını kuşatıyor.
Hem de 68 hareketinden 2 yıl önce, 66'da yaşanıyor bu.
Evet. 1984'te de 1256 aydın yazar, çizer, düşünür, gazeteci Türkiye'deki demokratik düzene ilişkin gözlem ve istekler başlıklı dilekçeyi 15 Mayıs 1984'te Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e veriyorlar. Aydınlar dilekçesi olarak bilinen girişime karşı dava açıldı. Evet, devamı yarın. Peki, şimdi şeye bakalım. Sıcaklar geliyor diye çok haberler var. Öncelikle onlara bir göz atmakta fayda var. Dünden beri veriyoruz. Hatta evvelki günden beri. Bu yıl İstanbul'da sıcaklık ortalamasının rekor kırdığı haberi var Hürriyet'ten. Bir uyarı da Kandilli'den gelmiş. Kandilli'deki istasyonu 31,4 derece ölçülen Mayıs'ın 12'sindeki sıcaklık ortalaması 109 yıldır yapılan ölçümlerin, elde edilen verilerin en yükseğini oluşturuyor. Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek de bu ay için normal değerler değil demiş, İstanbul'da beklenen 32-33 derecelik sıcaklıklar. Yaklaşık bir hafta sürecek bir erken yaz diyebiliriz demişler.
Bu Kandilli Rastanesi 1911'den beri tutuyormuş bu ölçümleri. Dolayısıyla 109 yıllık hani bir şey var, ölçüm var. Bunun en sıcak Mayıs ayı demiş.
Evet, ondan öncesini bilmiyoruz zaten. Aynı şekilde Adana'da da son 75 yılın rekor sıcakları geliyormuş. Orada da 75 yıldır tutuluyor. Ve özellikle düşük nemle birlikte yüksek sıcaklık tüm Çukurova'yı etkileyecek. Son 75 yılın en sıcak günlerini yaşayacağız diyorlar. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden Bölgesel Tahmin Merkezi sorumlusu söylüyor bunu. Öğle saatlerinde dışarı çıkmayın diyorlar. Ayrıca sıcaklıktan bahsederken NASA'nın açıklaması var yeni. 1.16 derece yüksek 1951-1980 arasındaki 30 yıllık ortalamanın 1.16 derece Celsius normalin üstünde Nisan ayı tarihteki en sıcak kayıtlı olmuş. 2016'nın da 2019'unda yani Arktik bölgede Kuzey Kutup bölgesinde 4 ila 9,4 derece fazla Celsius normalin üstünde. Ve bir de Orta Rusya'da, Merkezi Rusya'da, Avrupa'da, Kuzey Afrika'da, Meksika'da, Orta Amerika'da ve Batı Avustralya'da çok sıcak. Sadece Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da serin olduğu belirtiliyor. Son derece kaygı verici gelişmeler ve konfirme oluyor. 5 Mayıs'ta da doğrulanan şey, Kees van der Looy meteorolog uzmanı, bu konunun iklim uzmanı tweet atmış. 2020 ortalaması karbondioksit, atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu yoğunluğu Mauna Loa'da ölçülüyor, Hawaii'deki meteoroloji gözlem istasyonunda. 416,2 ppm yani milyonda parçacıkla geçen yıldan 2,9 parçacık milyonda parçacık fazla. Bu da şimdiye kadar kaydedilmiş en yüksek aylık değer olmuş Nisan için görülüyor. Muhtemelen de yeryüzünün gördüğü en yüksek seviye yani küresel ısınmaya, ısıtmaya yol açan şey 3 belki de 15 milyon yıldan beri diye ölçülüyor. Tam belli değil. 15 milyon yıldan beri görülmüş en yüksek konsantrasyonda olabilir küresel ısıtma. Bir tek ilginç bir şekilde bu küresel ısıtmanın dünyadaki bilim insanları içinde dünyadaki sıradan insanlara en anlatabilen NASA bilimcisi eski James Hansen kendi köşesinde bir not atmış. Diyor ki 2020'nin işte %75 güvenilirlikle NOAA kuruluşunun atmosfer idaresinin Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin sonucu %75 ile en yüksek olacak deniyor Nisan olarak. Ama gene de kesin olmayın diye bir uyarı da bulunmuş. Çünkü El Niño, La Niña olayları da hızla gerçekleşebilir. O zaman da olursa bu bütün yılı da etkileyecektir. O zaman 2022'ye kadar sıcaklık bu kadar yüksek beklendiği gibi olmayabilir diye de bir uyarı da bulunmuş.
Okyanus kasırgalarını kastediyor. Bu El Niño ve El Niña derken.
El Niño ve La Niña, evet. Tabii James Hansen'dan bütün dünyada, başta Bill McKibben anlattı, bütün dünya olarak öğrendiğimiz için ihtiyat payını koymak lazım dedikleri genellikle oldukça uyarıcı olabiliyor. Ama küresel ısıtma bütün hızıyla ve şeyle, yıkıcılığıyla devam ediyor. Bunda hiç şüphe yok zaten. Hansen'ın da sadece bu rekorla ilgili şey var. Dün de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'ydü. Dünyanın dört bir yanında da hasat mevsiminin başlangıcına işaret ediyordu. BBC'de vardı. Mevsimlik işçilerinde uzun göçü başladı. Fakat onlar tıklım tıkış hiç korona şartlarına uygun olmayarak, yani sosyal mesafe şöyle dursun, fiziki mesafe üst üste binerek gitmek zorundalar. Çok ağır bir durumla karşılaşıyoruz onlar açısından.
Evet, aslında bir genelge de çıkarılmış İçişleri Bakanlığı tarafından. Yani kullanması gereken araçlar belirlenmiş. Bunların sağlık koşulları belirlenmiş. bir ölçüde herhalde uygulanıyordur ama uygulanamadığı yerler olduğu da muhakkak.
Evet, BBC'de mesela ölsek de mecbur gideceğiz demişler. Bir aileyle konuşmuşlar. Tarladan kazandığımızla geçiniyoruz. Yine bu parayla üniversite eğitimimi sürdürmeye çalışıyorum diyor genç bir ortanca kızı Demir ailesinin eğitim fakültesinde. Yani birçok komşu, tarım işçisi ve bazıları önümüzdeki aydan itibaren Malatya'da kayısı rekoltesine gidecekler mesela. 40 yıldır bu işi yapıyorlarmış. Yani çifte masraf olmasın diye bu yıl gidiş tarihini oğlunun sınav takvimine göre hazırlamak zorunda kalmış. Tarım işçiliğinden kazandığı parayla iki çocuğunu üniversitede, ikisini de lisede okutuyor. Tarım işçilerinin çalışma koşullarını nasıl tanımlamış? Rezillik demiş. Bu rezalete çocukların eğitimi için katlandığını söylüyorlar. Koronavirüsü salgını hatırlatılınca da virüs var evet ama ölsek de mecbur gideceğiz. Ne yapalım yoksa aç kalacağız demişler.
Öte yandan tabii hani biz buraya gelme takvimimizi çocukların sınavlarına göre ayarlıyoruz diyorlar. Ama bakanlık ve hükümet sürekli olarak sınavların tarihini değiştiriyor. İleri atmıştı, daha sonra yeniden geriye çekti vesaire. Bir de böyle bir sorun var.
Çok yani korona şartlarında dünyanın tamamen iyice eşitsizliği, adaletsizliği ve her türlü rezilliği ve alçaklığı, o işçi ailesinin de söylediği gibi rezilliği ele aldığı görülüyor. Çok ilginç yazılar ve şeyler çıkmaya başladı. Yani en önemlilerinden bir tanesi 11 Mayıs'ta o sayısız ülkelerden aktivistlerin ilerici internasyonel çağrısında bulundular. Yani küresel bir inisiyatif, ilerici güçlerin birleştirilip organize olup mobilize edeyim, seferber edilmesine dayanıyor. Laura Flanders de çok özlü bir yazı yazmış bu konuda. Kendi programı da var Laura Flanders'ın. The Laura Flanders Show diye televizyon ve radyo programı var. Ve aynı zamanda da adillik ve yani gazetecilik konusunda adil ve dakik gazetecilik ödülü de var. Öyle bir grubu da var kendisinin. O yazıyor ki yani şu anda bütün veriler gösteriyor ki özellikle de Naomi Klein'in son yazdığı yazı Screen New Deal diye Intercept internet gazetesinde ürkütücü detaylarla yeni bir distopyanın kurulmakta olduğu, pandemi ekonomisinin hiçbir kimseye hesap vermeyen uzaktan yönetimle bütün büyük şirket liderleri tarafından Mart'tan beri Covid şoku geldiği andan beri nasıl duruma vaziyet ettiğini anlatıyor. Yani Google verileri ele geçirmekte, Microsoft bütün eğitim sistemini uzaktan eğitimle düzenlemeye kalkıyor. Amazon şirketi de bizim tek durak, tek dükkanımız olma yolunda çabalar harcıyor. Yani pandemi paniği bayağı ciddi bir şekilde Klein'in de gösterdiği gibi son zamanlara karşı Amazon, Google ve Microsoft gibi şeylerin daha önce bu çıkmadan önce pandemiden önce halktan büyük bir direniş ve karşı çıkış görünüyordu. Ama şimdi yani büyük şeyi konuşuyorlardı mesela başkan adayları bu büyük teknoloji şirketlerini kıralım, antitrust yasalar çıkaralım diye yeniden. Amazon'da işte New York'taki mesela merkezini çok kuvvetli yerel muhalefetten dolayı vazgeçmişti oraya merkezi taşıma planlarından. Google'ın da Sidewalk Labs diye bir şey var, projesi vardı yani kaldırım laboratuvarları. O da büyük bir krize girmişti. Google'ın kendi işçileri de gözetleme, bütün toplumu, özel hayatı tamamen ortadan kaldıran gözetleme teknolojisi ve askeri dronların filan da kullanımına imkan veren şeylere karşı çıkıyorlardı kendi Google işçileri bile. Ama şimdi aynı şirketler ön kapıdan kovuldular, arka kapıdan giriyorlar içeri diye ve artık tehdit değil, özel ve ulusal şeylerimize, dertlerimize çare olarak girecek. Ya çok karanlık bir gelecek olabilir ama Naomi Klein'in de söylediği gibi diyor Laura Flanders, henüz orada değiliz ve çok önemli büyük bir mücadele de verilmişti geçmişte. Ta 1994'te AIDS'e karşı mesela Dünya Ticaret Örgütü'nün ve TRIPS denen işte ulus mülkiyet haklarının yeni doğduğu sırada büyük ilaç şirketlerinin pahalı ilaç üretmesine karşı çıkan mesela Hindistan'da ki şeyleri anlatıyor. Yani büyük mücadeleleri ama şimdi bambaşka bir dünyanın geliştirilmesi için de uğraşıyorlar. Gerçekten çok ciddi uyarılar var. Ve gelecek yağmalanmak üzere. Bırakmayalım elebaşlarının tek başına bütün dünyayı paylaşmalarına yüzümüzde diye. Ve mesela çok ilginç bir şey var. Common Dreams'de bir haber var. Jeff Bezos'un serveti 30 milyar dolar artarken Amazon büyük perakende mağazası devi Amazon'da pandemi sırasında 30 milyar dolar artmış durumda karı. Amazon 2 saatte 2 dolarlık tehlikeli çalışma ödemesini kesmiş işçilerine.
Evet, böyle fazladan şeyler... 2 dolar veriyormuş yani saatte. Bunu kaldırdığını açıklamış.
Kaldırdığını açıklamış. İnanılmaz bir durum. Öte yandan da bu şey şirketleri, dev şirketler var ya, gemiler, aşk gemisi dediğim benim, cruise dedikleri, orada muazzam bir akıl sağlığı krizinden bahsediliyor. Birçok gemi var. 100 bin kadar insan şeyde, denizlerde gemilere hapsolmuş vaziyette duruyorlar. Yani tamamen acayip bir şey. Şimdi Rotterdam'da, Hollanda'da Rotterdam gemisinde Regal Princess adlı gemide bir Ukraynalı kadın intihar etmiş mesela. 39 yaşında bir kadın. Carnival şirketine ait. Ne yapacaklarını bilemez haldeler. Açlık grevi var bir başkasında. Miami açıklarında bir denizde 15 Romanyalı şey mürettebat isyan yapmış. Çünkü çıkamıyorlar dışarı. Royal Caribbean şirketi var. O da işte Barbados'a daha sonra bir şey hazırlamışlar. Uçuşla kurtarma operasyonu gibi bir şey yapmışlar. Açlık grevine son verilmiş. Ama pek çok böyle şey durumda insanlar var. Gemilere hapsolmuş vaziyette. Tamamen çılgın bir dünya yani. Filipinler'de, Manila Körfezi'nde 20'den fazla cruise gemisi 5300 mürettebatla bekliyor. Nasıl ineceklerini bilmiyorlar. Almanya'da Cuxhaven limanında Mein Schiff 3 mesela, orada da ayaklanmalar olmuş. 3000 yani binlerle ölçülüyor mürettebat sayısı, yolcu sayısı filan. Nereye gideceklerini bilemiyorlar. Bütün
yani
Amerika
bu da aslında bir tür eşitsizliklerden bir tanesini gösteriyor. Yani bir evet, müşteri olarak orada yer alanlar var ki onlar da mağdur durumdalar elbette. Ama bir de orada çalışmak zorunda olanlar var aynı gemilerde ve onların açlık grevleri yapmaya başladığını kurtarılmak için görüyoruz.
Evet, yani tamamen böyle korku, distopya romanlarını aşacak şekilde gelmiş edebiyatını, bir durum filmlerini de. Bir durum var. Öte yandan da ama bizde şeyler var. Mesela iki büyük hareket var. Bu şeyden biraz önce bahsettik ya.
İlerici Enternasyonel.
Evet. İlerici Enternasyonel'den onun toplantıları da yapılacak ve devam ediyor yükselişte. Aynı zamanda iki önemli toplu açıklama var dünyadan. Onları da verelim.
Evet, onlar da bu aynı şekilde toplumsal eşitsizliklere dair ses çıkarma imzaları ya da çağrısı diyelim.
Evet, bir tanesi çok önemli yani. Bir tanesi Common Dreams'den geliyor. 140'ın üzerinde dünya siyasi liderler ve uzmanlar açık mektup yazmışlar dün ve dünyadaki bütün ülkelere garanti istiyorlar. Korona virüsüne karşı geliştirilecek aşı ve COVID-19 hastalığının tedavisinde herhangi bir tedavi yolu bulundu, eğer ele geçirilirse, ilacı bulunduysa, dünyadaki herkese, bütün insanlığın çıkarları adına bedava olması gerekiyor. Katiyen en zengin birkaç şirketin ve hükümetin, güçlü ülkenin olması gerekiyor diye. Ve COVID-19'a karşı aşı etrafında birleşelim diye bir şey. Pek çok Pakistan'ın başbakanı, hali hazırdaki başbakanı İmran Khan da var. Eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson da var. Sonra İnsan Hakları Örgütü'nün başına geçti. Birleşmiş Milletler. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler özel raportörü, tanınmış bir uzman Philip Alston da var. Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Joseph Stiglitz de var, iktisatçı. Ve Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Helen Clark da var. Bu kriz karşısında eskisi gibi böyle gelmiş, işler böyle gelmiş, böyle gider diye devam edemeyiz ve diplomatik klişeler yetmez. Bayağı hukuki garantilere ihtiyacımız var ve şu anda gerekiyor bunlar demişler. Yani şeyler, Dünya Sağlık Meclisi toplanıyor. Ona karşı Dünya Sağlık Örgütü'nün şeyi, tabii baltalamalar da var. Bu Dünya Sağlık Örgütü'ne karşı başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, ama Çin filan da, herkes bir onunla da uğraşıyorlar. Ama o bir büyük şey toplantısı yapıyor işte, Dünya Sağlık Örgütü'nün Dünya Sağlık Meclisi toplanıyor. Bu önümüzdeki pazartesi olacak ve sağlık bakanlarının hepsinin temel ilkenin en yüksek sağlık standartına ulaşılması ve her bir yeryüzündeki her bir insan çocuğunun temel hakkı olduğunu, sağlığı söylüyorlar. Çok yani burada şeylere yer yok, tekellere, vahşi rekabete değer yok ve kısa vadeli milliyetçilik bizim önümüzde durmamalıdır diyorlar. Ve önemli bir şey söylüyor. Bütün dünyada COVID-19 bilgi ve teknolojilerinin serbestçe paylaşılması şart. Birinci şart. İkincisi, sadece zenginlerin fonladığı ilaç, aşı ve teknolojilerin dağıtımı planı olması lazım. Yani zengin ülkelerin finanse etmesi lazım. Ve hem ilaç çalışmalarını hem de teknolojilerini serbestçe bütün herkesin, bütün ülkelerin bilgisine açılması gerekiyor. Üç de tamamen bedava aşı, tedavi ve teşhis. Öncelik tamamen önce de bu şeyde sağlık çalışanlarına, en sağlık çalışanlarına ve yoksul ve siyah gibi en tehlikede olan topluluklara önce. Ancak halkın aşısıyla eşitlik ve dayanışma olması özünde olarak bütün insanlık kurtarılabilir ve toplumlarımız yeniden güvenli bir şekilde çalışmaya devam edebilir diyorlar. İşleyebilir. Büyük, güçlü bir uluslararası anlaşma olması gerekiyor ve bunun da derhal olması gerekiyor diyorlar.
Evet, geçmiş krizlerden de zaten ders çıkararak bunun yapılması gerektiğini söylüyorlar. Burada HIV, Ebola ve AIDS'i örnek vermişler. Başarılarda başarısızlıklar da var. Yani bir deneyimimiz var bunlar konusunda. Aynı hatalar yapılmamalı diyerek zaten bu üç kritik önemdeki ayaktan söz ediyorlar. Bu üçü yapılmalı diye.
Evet. Çok son derece önemli bir şey. Bir, onun kadar önemli bir başka bildiri daha var. O da 200'den fazla dünyadaki yazar, sinemacı, müzisyen, oyuncu,
yapımcı,
film yapımcısı filan İsrail'in Gazze şeridindeki işgalinin, kuşatmasının ve koronavirüsü krizinin ortalık yerinde ilhak planlarının derhal durdurulması ve bütün işgalin kaldırılmasını istiyorlar. Aralarında Philip Pullman, Naomi Klein, Peter Gabriel, Aliye Şevket, Vic Mensa, Viggo Mortensen Jr. var. Bu liftthesiege.com diye bir siteden aldığımız bir şey. Yazarlar Irvin Welsh, Janet Winterston, oyuncular, tanınmış oyuncular Julie Christie, Steve Coogan, heykeltıraş Anthony Gormley imzalamışlar. Ve iki yıldan beri diyor İsrail 60 Filistinli protestocuyu, tamamen silahsız protestocuyu Gazze'de öldürdü diyorlar. Ve İrlandalı romancı Colm Tóibín, görsel sanatçı Kevin Beasley, Shepard Fairey ve Turner 2019 Turner ödülü kazananları Tay Shani ve Lawrence Abu Hamdan da devam ediyorlar. Gazze'de olan ve bundan sonra olacak olanlar insanlığın vicdanı için bir sınavdır. Biz Amnesty International'ın bütün dünya hükümetlerine İsrail'le askeri ambargo uygulaması gerektiğini destekliyoruz. Amnesty International'ın bu çağrısını tümüyle uluslararası hukuktaki yükümlülüklerini yerine getirene kadar ambargo uygulanması gerekir diyorlar. Prodüktör ve yönetmenler James Seamus, oyuncular Peter Mullen, Liam Cunningham, oyuncular Charlotte Prodger, Mark Wallinger ve Helen Martin de şair Saçidanan'dan romancı Candice Allen, Brian Eno müzisyen ve prodüktör, yine çok tanınmış müzisyenlerden Roger Waters ve müzik grubu Massive Attack de imzalamışlar ve sonuçta şöyle diyorlar: evrensel insan hakları bildirgesi, insan hakları evrensel bildirgesi Filistinliler içinde olmalıdır, bütün mültecilere tanınan haklar. Ve bu uluslararası kriz durumunda adalet, barış, özgürlük ve herkese eşit hak. Kimliği, inancı, dini ne olursa olsun herkesin eşit haklara sahip olması gerekir. Evde oturuyor olmak, evde kalmak zorunda kalmış olabiliriz koronadan dolayı ama etik sorumluluğumuz evde kalamaz diyorlar. Oldukça önemli iki büyük bildiri var. Greta Thunberg'in de şey üzerinde Covid'de UNESCO'nun ve bütün Birleşmiş Milletler'in çalışmalarının destekçisi olarak 17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg de CNN'in koronavirüsü konusunda yapacağı büyük toplantıda konuşmacı olacağı da belirtiliyor. Fakat ciddi
itirazlar var galiba. İtirazlar da var galiba.
Saldırılar var itirazın dışında. Ne işi var demiş bir gazeteci New York. Çok sağcı bir dergi olan New York dergisinin gazetecisi Yaşar Ali söylemiş. O bir uzman mı demişler. Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. çok kızmış. İklim bir o eksikti. O da girdi maşallah filan demiş. Ama çok ilginç bir yazı da Poppy Noor yazmış Guardian gazetesinde. Niye konuşmayacakmış ki bu dünyanın başını, 10 milyon takipçisi olan dünyada bu iklim meselesini bütün o sıradan insanların ta önüne getiren son derece önemli birisi ve yani CNN'in bütün sunucuları, birçok sunucunun yanı sıra yaş ortalaması 58'miş sunucuların, Thunberg olmadan. Yani genç bir sesin de bir etkili olmaması düşünülemez. Çünkü gençler yok aslında diye. Ve çok önemli bir gelişme. Greta Thunberg genç bir insan. Üstelik kendisi de semptomlar geçirdi. Ama evde kaldı zaten. Ve en önemli deneyimlerinden birini de anlatacaktır elbette.
Üstelik Greta diyor. Sosyal medyada zaten paylaşımlar yapıyor bir süredir. Kendisine uzman mı ki o diye saldırıyorlar. O diyor ki değilim zaten. Ben böyle bir iddiam da hiç olmadı. Aksine ben bir aktivistim ve bilim insanlarına kulak verin demeye çalışıyorum. Uzmanlara kulak verin. Çünkü bütün bilim insanları ve uzmanlar iklim değişimi var diyorlar diye açıklama yapıyordu.
Evet, çok önemli gelişmeler var. Şimdi bir ara verelim, ondan sonra da devam edelim. Yani çalışma yaşındaki her dört kişiden birinin işsiz olduğu bir Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Yani görülen en büyük ekonomik buhranlardan biri. İnsanların kafasını da çıldırttı herhalde. Donald Trump mesela bir tıbbi bakım ürünleri yapan bir fabrikayı ziyaret etmiş, teftişe gitmiş ve kendisini ve kurmay başkanı dışındaki herkes maskeyle, kendisi maske fabrikasında maskesiz olarak dolaşıyor. Böyle bir tuhaf, yani tuhaf ötesi bir durum var. Bunları da konuşmaya devam ederiz.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. 8.45'e geliyor saat ve devam ediyoruz aslında. Yani maske meselesi hakikaten inanılmaz, bazı manzaralara, insan manzaraları, gezegenimden insan manzaraları yaratıyor. Maske deyince artık maskeli süvariyi sadece hatırlamayacak. Benim kuşağımın hatırladığı gibi başka şey, maske hikayeleri anlatılacak herhalde. Yani
Salgın nedeniyle burada gezegenimden insan manzaralarını unuttuk gitti. Eskiden
evet.
yapabiliyorduk. Böyle absürt şeyler olduğunda
Ya
geek
şimdi
altında
artık
yapıyorduk ama artık her
galiba
gün yaşanıyor.
tamamı oldu böyle. Evet, gezegeninde insan manzara gim oldu. Mim de böyle de. Yani Türkiye'den de işte
Memleketimden insan manzaraları.
memleketimden insan manzaraları da aynı benzeri. Belki de inme fırsatımız olur ama çok önemli bir şey var. Donald Trump'ın maskesiz olarak maske ve diğer bakım ürünü fabrikasını gezerken bütün çalışanlar ve etrafındakiler dahil bir tek kendisi, bir de kurmay başkanı maskesiz. Bu neyi ifade ediyor ve Amerikalı insanlar ve dünyadaki ortalama insan nasıl buna razı geliyor anlamak mümkün değil. Kör gözün parmağına dedikleri cinsten bir şey bu.
Bu
Ama
arada Amerika'da hani sürekli olarak et üreten fabrikalarda çok yaygın olduğundan söz ediliyordu koronavirüsün. Bu sabah şimdi haberlerde, gazete duvarda, Türkiye'de de benden de benzer bir haber var. Gedik Piliç'te 86 işçi de korona testi pozitif çıkmış örneğin. Hızla yaygınlaşıyor. Uşak Valiliği yapmış bu açıklamayı da. Yani
çok
Türkiye'de de aynı şekilde.
ağır vaziyetler futbolcularda ve sporcularda da çıkmaya başladı. Belki onlara da değinme fırsatımız olur, özellikle Alp'le konuşurken, Alp Ulagay'la. Ama yani şöyle bir şey var. Yeni bir haber daha var. Donald Trump'ın damadı ve özel danışmanı Jared Kushner, ki işte 25 kitap okuyarak dünyadaki İsrail sorununu, Filistin sorununu da çözeceğini söylemişti. Jared Kushner babasını ikna etmiş, kayınbabasını, Donald Trump'ı. Koronavirüsü pandemisiyle ilgili ilk bilgiler gelmeye başladığı zaman bir şey olmaz baba demiş. Baba diyor mu bilmiyorum. Belki de Donald diyordur, Amerikan usulü. Bir şey olmaz demiş. Önemli olan bir piyasayı çökmesin, onun için tedbir almayalım demiş. Ve adam da uymuş, Donald Trump da, kayınpeder. Yani bu bir haber. Financial Times'da.
O zaman hemen bunun sonuçlarını söyleyelim. Ülkede son 8 haftadaki işsizlik maaşı başvurusuna da bulunanların sayısı 36,5 milyon. Amerikan tarihinde hiç görülmemiş bir rakam deniyor. Yani 1929'da büyük ekonomik buhran sırasında dahi bu kadar yüksek bir oran yoktu deniyor işsizlik açısından. Sadece son bir haftada 3 milyon kişi örneğin işsizlik maaşına başvurmuş. Bu şu demek, işsiz kalmışlar.
Evet, çok ilginç yani. Böyle test deneme yapmaya, test yapmaya lüzum yok ve ventilatör gibi hayat kurtarıcı ekipmanları potansiyel olarak solunum müdahalesine imkan veren şeylere, çünkü o zaman borsa fiyatları düşer diye tavsiyede bulunmuş. Borsacı ya oğlu da aynı zamanda ve özel danışmanı, o da uymuş. Financial Times, yani dünyanın en büyük finans çevrelerinin en önemli, en büyük dergisi yazıyor bunu, gazetesi.
Yani oğlu akıl verdiğinde bu sonuçlarla karşılaşıyoruz, ama kendisine kaldığında Trump'ın da çamaşır suyu enjekte etmekten falan söz ediyor, biliyorsunuz.
Evet. Ve 150 bin Amerikalı feda edildi diyor stock market için, yani borsa için. Böyle çok ayrıntılı, ağır bir haber var. Onu da Common Dreams'den Ian Higgins imzalı bir haberde okumak mümkün. Financial Times'dan bayağı ciddi alıntılar var. Bütün raporlar gelmiş. Bilim insanlarının, onlar dinlememişler. Çok acayip. Nation'da da yani bu hakikaten böyle konduğu zaman delilik bu diye gibi geliyor, ama Trump'ın da bu şekilde davranacağı tahmin edilemezdi diye demişler filan. Evet, yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma yaşındaki her 4 kişiden biri işsiz. Bu görülmemiş bir şey. Sen ne dedin? 3 milyon mu geçen hafta sadece? Evet. İşsizlik başvurusu yeni. Yani son 8 haftada 2 ayda 36,5 milyonu aştı. Yani Türkiye nüfusunun yarısına yaklaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de %10'undan fazla görünüyor nüfusun, ama çalışan nüfusu, hastaları, yaşlıları ve başka emeklileri çıkarırsan nüfusun çok önemli bir bölümünde işsizlik başvurusu olduğu gözüküyor.
Zaten öyle bu dedi. Rakamlar Trump yönetimini hızla ekonomiyi açmaya yönlendiren, yani bu konuda acele etmesine sebep olan arkadaki itici güç bu aslında bir yandan da.
Evet, aynen.
Yani ya
öyle.
Bu kesime para vereceksiniz, yani sosyal bir devlet olmaya çalışacaksınız, ya da ekonomiyi açıp ölümleri de göze alıp ekonomik büyümeyi yeniden öncelemeniz lazım ve işleri çalışır duruma getirmeniz lazım. Belli ki Trump ikinciyi seçiyor, ama sadece Trump değil tabii, Avrupa Birliği şu anda ekonomiyi yeniden açmaya başladı. Rusya dev rakamlar hani olmasına rağmen, Rusya'da salgın peak noktasında olmasına rağmen açıyor. Diğer ülkeler aynı şekilde, Brezilya aynı şekilde, Türkiye
yani
aynı
zaten
şekilde.
Amerika, Rusya, Britanya ve Brezilya, bu dört ülkede muazzam bir patlama var ve açıyorlar onlar da, evet. Hindistan'da da tabii çok acayip bir durum var. Yani Hindistan'da mesela Independent Türkçe'deki çok acayip bir haber. Kimliği açıklanmayan bir kadın, kocası ve 4 çocuğuyla Maharashtra'nın Nashik kentinden Madhya Pradesh eyaletinin Satna kasabasına yürüyerek çıkıyor. Yolda doğurmuş, yaklaşık 1000 kilometrelik bir yol. Bir kız çocuğu doğurmuş. 4 gün sonra aile Madhya Pradesh polis tarafından durdurulmuş. Doğum yaptıktan sonra 1,5 saatle 2 saat arası dinlenmiş. Ailenin parası yok, ulaşım aracı yok. Kimse de onları taşımamış. Onun üzerine 2 saat sonra 160 kilometre daha yürümüş. Artık daha neler denebilir, evet, bilmiyorum.
Bu arada hani dünyadaki bu küresel rekabetin her yerde, yani aslında salgında baş edilemiyor olmasına rağmen ekonomileri açmaya zorladığını söylemiştik. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bunu açık açık itiraf etmiş. Deutsche Welle'de yer alıyor bu haber. Perşembe günü düzenlenen bir webinarda konuşmuş Çavuşoğlu ve şöyle söylüyor: İtalya, İspanya ve hatta Fransa'nın aldığı ağır darbenin turizm sektöründe açtığı yeni alanları değerlendirmeliyiz. Evet, bu fırsatçılıksa fırsatçılık demiş açık açık. Ya,
sonra da söylemiş öyle mi?
Tabii. Evet. Sonra da şöyle devam ediyor: pandemi sonrası toparlanma çabalarında turizm ve seyahat önem taşıyor. Bu anlamda Avrupa ve bölgemizde bir rekabet şimdiden yaşanmaya başlandı. Biz de gerekeni yapacağız bu rekabet koşullarında diyor. Yani Avrupa Birliği'nde bu turizmi açma meselesi Türkiye'de de. Hemen turizmi açalım, bu durumdan fırsata çevirelim, fayda sağlayalım, daha çok insan buraya gelsin Avrupa'dan diye bir hazırlık içerisindeler.
Evet, biraz cinneti andıran manzaralarda yok değil tabii. Yani şimdi çok sayıda haber var ama İspanya'da mesela sağlık personeli 50 bini geçmiş virüs bulaşan. 5 gün sonra ölü sayısı yeniden 200'ün üzerine çıkmış. Lübnan'da tam kısıtlamalar kaldırıldı. Hemen birkaç gün sonra tam tecride dönmek zorunda kalmışlar. Yani görünen köyün kılavuz istemediği kuralı, atasözü her an geçerli ama ne yapalım öyle. Türkiye'de vaka sayısı 145 bine çok yaklaştı. Ölü sayısı da 4 binin üzerine çıktı dün 55 kişinin ölüm haberiyle birlikte. Ama AVM'lere ilk 3 günde 3,5 milyon kişi gitmiş. 3,4 milyon kişi gitmiş. Bu da aklın hayalin alanı.
Acaba araştırma yapıyorlar mı? Yani mesela hangi ihtiyaçlar, ne yapıyorlar, ne alıyorlar, niye illa AVM'ye gidiyorlar? Hani mağazalar sadece AVM'lerde de değil. Yani bu arada bunu, oradaki şey kısımları, kafe, bar vesaire ya da sinema, bunlar kapalı. Yani evet, gerçekten sadece alışverişe gidiyor olmaları lazım.
Ama yani sokaklarda mesela köprüde, İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akıl almaz bir trafik devam ediyor. Aynı zamanda Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doktor Ahmet Demircan AVM tepkisi akıl alır gibi değil demiş. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi. Yani amaçsızca yüklenmenin, gidip oraları dolaşmanın anlamı yok. AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil. Varsa bir ihtiyacımız, illa oradaysa bunu planlayıp nokta atışı olarak o mağazaya girip alıp çıkmaktır bunun doğru olanı demiş T24'ten bir haber. Ayrıca bir başka hiç üzerinde durulmayan, sadece bize kaldı, yani epey günlerdir konuşmaya çalışıyoruz, mahkumların durumu. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Silivri cezaevindeki mahkumların kendisine ulaşarak biz burada salgından ölüyoruz dediğini açıklamış. Silivri'de kaç Covid-19 vakası var diye sormuş. Yeşil Gazete'den bir haber vardı bu da. 7 kişilik koğuşlarda 45 kişinin kaldığı gibi akıl almaz şeylerin bulunduğu, mahpus yakınlarının çok büyük tedirginlik içinde olduğunu, 7 soruluk bir şey verdiğini, mahkumların isyanı konusunda ne yapılıyor demişler. Hiçbir açıklama gelmiyor. Adalet Bakanlığı'ndan ve İçişleri Bakanlığı'ndan başbakan yok, Cumhurbaşkanlığı'ndan gelmiyor. Enfeksiyon uzmanı Profesör Mehmet Ceyhan'dan da koronavirüs ile ilgili çok ciddi bir uyarı gelmiş. Bu da T24'ten. Covid-19 sonrası normalleşme adımları açıklanırken İstanbul için önemli bir uyarıda bulunmuş. Açıklanan vakaların %60'ı İstanbul'daydı. Dolayısıyla bir hesap yapılırsa bu hastalığın taşıyıcılarının 250 bini İstanbul'da demiş. Yani her 100 kişiden 1,5'u bu virüsü bilmeden taşıyor. Bir de maske takmamış ya da maskeyi düzgün takmamışsa, siz düzgün taksanız bile %30 koruyor demiş. Zaten maskenin sadece ağız koruduğunu zannediyorlar. Hava da veriyormuş erkeklere falan, ama yani bunun meselesi, onu da konuştuk. Daha sonraki programlarda duyarız. Yani 250 bin AVM'yi düşünürseniz, 500 kişi olsa en az 7-8'i bu virüsü taşıyor ve taşıdığından haberi yok. Bir de maske takmamış ya da maskeyi düzgün takmamışsa, siz düzgün taksanız bile %30 koruyor demiş. Türkiye Bilim Akademisi üyesi Profesör Önder Ergönül de dün de konuşmuştuk. Koronavirüsüyle süren mücadeleyi değerlendirmiş. Sağlık Bakanı CV'lerimize bakabilir demiş, özgeçmişimize. Sağlık Bakanı, bilimsel araştırmaların Sağlık Bakanlığı'na yapılacak bildirime tabi tutulması sakıncalıdır diyor. Yani yasaklanamaz diye yazmışlar. Türkiye Bilim Akademisi de söyledi. Önder Ergönül de, bizler dünya çapında insanları, Sağlık Bakanı CV'lerimize bakabilir. RO'yu, yani bulaştırma katsayısını saptamak için yapılan sağlam çalışmaların engellenmesi sıkıntı veren bir durum demiş ülkemiz için. Fatih Altaylı da, Habertürk gazetesi yazarı da, Sağlık Bakanı'na sizi bilime saygılı diye biliyoruz. Bilimin izni olmaz. İzinle medeniyet ilerlemez demiş. Ama Türkiye'den acayip insan manzaraları var hakikaten. Vaka sayısı sıfır olunca Ordu'da, yeni Covid-19 vakası görülmeyince, büyük kalabalıklar halinde sokağa çıkılmış. Benim oturduğum yerden de üstleri yaldızla kaplanmış arabalar eğlenceye çıkıyordu geceleri. 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak büyük gürültüler arasında yasakken bazı illerde mesela de hiç maske şeyi yok. Kayseri'de de üfürükçü kadın mahalleyi okuyup üfledikten sonra herkes koronavirüse yakalandı diye bir haber var.
Ya biz salgının ilk haftalarında aslında sonucun bu şekilde olacağına dair hani sohbet ediyorduk. Çünkü hani insan toplumsal bir varlık, sürekli eve tıktığınızda gereken önlemleri almadığınızda, yani bir şekilde parklara veya başka yerlere gitmenin koşullarını sürekli olarak organize etmediğinizde bu bir yerden sonra insanlar duramayacaktır evde ve çıkacaklardır diyorduk. İşte iki ay süren yasak, sadece yasaklar, hani organize edilmeyişini diyelim aslında, bir sonucu olarak insanlar şu anda kalabalıklar halinde sokaklara çıkıyorlar tabii.
Evet.
Ve AVM'ler açıkken hala parkların ve sahil kenarlarının yasak olması bana hiç makul gelmiyor. Yani eğer mesele kalabalıklar halinde bir araya gelmekse AVM bir kere zaten en kalabalık yer. Hem de kapalı.
Ve üstelik, hapishaneler.
Zaten polisler vesaire bütün parklarda şu anda bekliyor. Kalabalık bir araya gelmeyi engelleyebilirler. Tek kişi yürüyüş yapabiliyor olmalısın. Spor yapabiliyor olmalısın parkta ve bahçede. Buralar ama ücretsiz yerler. Buralar yasak. Diğer AVM'ler vesaire serbest. Hatta yakında spor salonları falan da yavaş yavaş açılmaya başlanacakmış.
Evet. Ama park hala cinnet dünya. Yasak. Evet.
Bu arada bir son dakika haberi var. Onu hızlıca vereyim. Şimdi düştü medyaya. HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınmış. Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül gözaltına alınmışlar.
Evet.
Sabah.
Peki. Peki, şimdi psiko çöküntü günlüğüne Franco Bifo Berardi'nin geçiyoruz. Ondan sonra da sizin öneyle Çin, Amerika Birleşik Devletleri gerginliğini, dünyanın durumunu konuşacağız. Normalleşme nasıl gidiyor onu da konuşmaya devam edeceğiz.
Psiko çöküntü günlükleri. Franco Bifo Berardi. Çeviren ve okuyan Serhan Ada.
...15 Nisan... Kaliforniya'da kimselerin asla satın almayacağı apartmanlar ve küçük villalar işgal ediliyor. Rahatlatıcı bir haber. Lagos'ta bazı mahallelerin sakinleri sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek kaldırıp götürülebilecek ne varsa kaldırıp götürenlere karşı kendilerini savunmak için silahlanıyorlar. Endişe verici bir haber. Ne var ki belki de başka bir şey söz konusu. Belki de şu zamanlar gibi, gelmekte olan zamanlar gibi zamanlarda özel mülkiyetin belirsiz, cılız, kırılgan hale gelmesi söz konusu. Yani eğik bir şey. Facebook'taki yazıdan ne kötü bir iklim oluştu. Alışverişe, gazete almaya, maskeyle, eldivenle çıkıyorsun, iyi ediyorsun. Herkes birbirine kuşkuyla bakıyor ve biri fazla yaklaşacak olsa panik, handise terör tavrıyla karşılaşıyor. Bilmiyorum, belki sonsuza kadar birbirimize yan gözle, eğik bakacağız.
Psiko çöküntü günlükleri. Franco Bifo Berardi. Çeviren ve okuyan Serhan Ada.
Açık Gazete.
Açık Gazete. Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Günaydın Sezin, merhaba.
Merhaba, nasılsınız?
Günaydın.
İyiyiz, seni sormalı.
İyi diyelim, normalleşiyoruz malum.
Evet.
Normalleşme sürecinde burada Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bilmiyorum nasıl gözlüyor dinleyicilerimiz ve ötesinde de tabii ki kendi bulundukları yerlerde. Hep işte devamlı o yazıyı atıp yurtta bulunuyorum ama Arunda Roy'un bu dönemin herhalde ilk korona krizi dönemini diyelim. Herhalde derecelendirmemiz gerekecek çünkü birinci, ikinci dönemi halkası gibi. Hepimizin üstünde, yani benim okuyanların üstünde, bence bana kalırsa benim de çevremdeki okuyanların üstünde çok etki bırakan yazısı o normalleşme yatıfta bulunan yazısında. Hiçbir şey normal kadar kötü olamaz demiştim ama mesele galiba genel olarak gene normalleşmenin iyi bir şey olduğu ve buna dönmekte takıldı kaldı. Herkes her şeyi geçmiş gibi birdenbire eskiye dönmeye çalışıyor gibi gözüküyor. Siz ne dersiniz? Öyle mi gözlemliyorsunuz siz de?
Ama bir de gerek Arunda Tiroy'un kendisinin de bulunduğu bu ilerici enternasyonalin çabaları var ve 3 tane büyük, bugün ikisini de okuduk, ilerici enternasyonali birkaç gün önce vermiştik. Bugün de yani bir kere aşıdan kimse, büyük şirketler filan yararlanamaz diye büyük bir şey vardı, demeç verilmişti, bir açık mektup yazılmıştı.
Evet.
İkincisi de bu fırsattan istifade gene Filistin'in, Gazze'nin işgal edilmesine karşı da dünyanın önde gelen yazar, sanatçı, düşünürleri filan karşı çıktılar. Temel haklara, uluslararası hukuka tamamen aykırı olduğunu. Böyle de bir karşı mücadele de var.
Aynı bunun zamanda aslında bildiğimiz normale dönüşe karşı bir itiraz olduğunu da dile getirmek lazım. Çünkü bunlar, evet, aslında normal dediğimiz dönemin temel uygulamaları. Büyük şirketler her türlü felaketten kar elde ediyorlar. Ve savaşlar her tarafta sürüyor. Filistin'de korkunç insan hakları ihlalleri, işgal devam ediyor. Dolayısıyla bu tarz bir normale dönüşe karşı bir itiraz diye de belki görmek lazım. Normalimiz neydi ki yani?
Tabii, yani aslında her türlü çatışmanın hız kesmediği, işte Türkiye siyasetinde de aslında gözlüyoruz. İşte Türkiye siyasetinde birçok konu aslında gündemimizde olmayan, tekrar, yani gündemimizde olmayan derken bir süredir gündemimizde olmayan, tekrar gündeme geliyor. Bütün o kutuplaşmalarda vesaireydi. Dolayısıyla bütün o normal dediğimiz şeyin korkunçluğunu herhalde aslında iliklerimize kadar da yaşıyoruz. Yani şimdi mesela İş Bankası'nın hisselerinden bahsediliyor Türkiye'de. Şimdi bugünün şeyi midir, konusu mudur mesela bu, evet, elbette ki. Bütün o tabii ki darbe tartışmaları, o korkunç zamanları, zaten Türkiye çok aşırı korkunç zamanlar yaşadı. Bir de üstüne şimdi bütün bunların tekrar bu zamanda insanların bir yandan ciddi bir şekilde bir sağlık krizi var. Öte yandan bir de ekonomik krizi var. Birçok araştırmada, çalışmada görmüştük ki insanların hiç geçinecek parası yok. Şey, nefes alacak, tek başlarına kaldıklarında, yani tek başlarına kaldıklarında derken işte gelir akışları kesildiğinde kendilerini döndürecek herhangi bir kaynakları yok. Böyle bir ortamda ve durumda tekrardan konuların dönüp dolaşıp eski bir anlamda bayatlamış siyasi meselelere geliyor olması derece sarsıcı.
Sizce bunu AKP'nin, hükümetinin bir tür normale dönme çabası olarak görebilir miyiz?
Yani evet,
böyle iyiydik çünkü bu kutuplaşma iyiydi. Evet. Kazanıyorduk böyle diye.
Yani bir an önce, birkaç dakika önce, bir son dakika haberi olarak Özdeş'in de verdiği, bu Açık Gazete'de verdiğimiz haber, yani HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un gözaltına alınması ve kayyum atanmaları haberleri de, yani bütün bu hengamenin ortasında, o da çok çarpıcı. HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı.
Bunun çok boyutu var aslında. Uluslararası evet. olarak da baktığımızda mesela Yunanistan'la olan çatışmamız da bir anlamda soğuk savaşımız da hiç hız kesmedi. Bunun sadece iç boyutu yok. Orada mesela bir Libya meselesi evet. sorun olarak yaşanmayı fena halde bekliyor. Onların bittiğini falan sanmayalım. Orada işte şey mesela Libya bizim aklımızda şu an en uç köşesinde dahi olmayabilir ama aslında o işte Yunanistan'la da çekişmemize sebep olan en büyük sebeplerden bir tanesi haline gelen Libya'daki savaşa müdahilliği Türkiye'nin o da orada duruyor mesela. Ya bütün bunlar tabii ki sadece Türkiye boyutu da yok. Dünyanın geneline baktığımızda aslında belki ilginç bir şekilde Türkiye'den bile çarpıcı durumlar söz konusu. Mesela işte Amerika'nın bu Çin'le olan çekişmesi. O hakikaten de yani Amerika'nın bu durumunda, bu halinde bana özellikle bilmiyorum çarpıcı geliyor ve sarsıcı geliyor. Bir de bütün dünyayı etkiliyor. Yani Türkiye'de olan biten tamam Türkiye'nin içini etkiliyor, biz etkileniyoruz. Ama bunun ötesinde o işte Amerika'nın ne yapıyorsa... Aynısını biz fena halde bütün dünyada yaşadığımız için o bana bu dönem için gerçekten tüyler ürpertici geliyor. Malum işte bu önce Çin'i suçlamakla başladı. Çin'in işte aslında virüsün sorumlusu şu bakımdan oldu. Biyolojik bir silah olarak bu virüsün üretildiği. Ki bu konuda işte herkes aksini söylüyor. Herkes derken sağlam güvenilir kaynaklardan bahsediyorum. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda son derece net bir çizgi sergiledi. Amerika'nın daha önceki haftalarda konuştuğumuz gibi kendi içindeki tıp çevrelerinde de net bir duruş var bu konuyla ilgili. Çok suçlamak isteyenler veyahut da işte bu dönemde aslında mesela Dünya Sağlık Örgütü'nden WHO'dan yapılan bazı açıklamalarda bazı oradan yani en üst düzeyden bahsetmiyorum ama bir alt kademeden yapılan açıklamalarda şu an enerjimizi yani Çin'in yaptığı hatalar elbette olabilir ama şu an enerjimizi buna odaklamak doğru bir şey mi? Şimdi bunu mu araştıracağız? Bunu mu işte peşine düşeceğiz? Yoksa geçmişle uğraşmak yerine geleceği kurtarmaya mı çalışmamız gerekiyor? Çünkü çok büyük bir yarış içindeyiz işte. Bu virüse karşı tıbbi olarak ne yapmamız gerektiğiyle ilgili müthiş bir dayanışmaya ve hızlandırılmış çabaya ihtiyacımız var. O zaman önceliğimiz nedir gibi. Bir bu duruş var bir de öteki tabii ki işte Amerika'nın sergilediği daha doğrusu Trump'ın sergilediği ki bu cumhuriyetçiler arasında da tabii çok destek buluyor. Bu bir biyolojik silahtır ve işte bir komplo teorisine olayı sardırıp tıpkı aslında Irak Savaşı döneminde olduğu gibi orada da işte Irak'la olan çatışmanın yolunu açan işte istihbarat raporları vesaire işte bu istihbarat raporlarımız böyle diyor gibi ortaya atıp yeni bir aslında belki tamam sıcak çatışma değil ama bir soğuk çatışma yaratıyor olmak.
Tabii en son FBI de bahsettiğiniz gibi bir açıklama evet. yaptı. Çin bağlantılı hackerlar COVID-19'u araştıran sağlık kurumlarına saldırı gerçekleştirdi dedi.
Evet, tabii o açıklama da vardı. İşte bu onun üzerine işte yani aslında sadece işte Trump veya çevresiyle bitmiyor ve işte bunun kademe kademe bir takım işte Cumhuriyetçi senatörleri de yayıldığını düşünüyoruz vesaire. Aslında bu bir Çin'le savaş, soğuk savaş bir kampanya aracı haline dönüşmüş vaziyette. Bundan dolayı işte bu mesela işte bu senin bahsettiğin özdeş o ortaya atıldı. Hackerlar boyutu var. İşte bu Çin'in işte virüsü bir biyolojik silah olarak kullanması durumu var. Ondan sonra Trump'ın işte bu mesela Çin'le bütün ilişkileri kesme tehdidi var. Bugünlerde
yani bu yeniydi evet yani evet. bütün Çin'le bütün ilişkilerimizi keseceğiz diyor ama nasıl
Fox TV'de yapmış bu açıklamayı Trump.
Evet ya orada ya Fox TV'deki bu evet açıklaması dediğim gibi yani bütün bunlar aslında bir seçim olduğunda Amerika'da unutmayalım. Orada da aslında normalleşme bu yönde yürüyor. Mesela işte Çin'in Amerikan seçimlerine müdahale edeceğini de ve işte Rusya'nın suçlandığı rolü aslında ciddi bir şekilde Çin'in devralacağı ve manipüle edeceği, aslında demokrat bir başkan istedikleriyle ilgili iddiaları da var Trump'ın ve cumhuriyetçileri. Dolayısıyla orada bu geriye sayım döneminde hem çok ciddi bir ekonomik kriz yaşanırken, baktığımızda hakikaten 2008 kriziyle karşılaştırılamayacak boyutta bir işsizliğin söz konusu olduğunu, bir gerçekten müthiş bir darboğazın Amerika'da söz konusu olduğunu görüyoruz. Amerika'da söz konusu olması ne demek? Aslında bunun dünyada yaşanıyor olması demek. Ve burada gerçekten de aslında Asya ile yepyeni bir rekabet ortamı doğuyor. Çünkü Asya'da bazı ülkeler, Vietnam mesela, bu krizden çok az etkilendi. Tam tersi ekonomisinin gayet güzel büyüyeceği, ya gayet güzel derken işte mesela 2'nin üzerinde gene büyüyebileceği ülkeler arasında. Durum böyle olunca iş sadece Çin'le de bitmiyor. Gerçekten hep bizim yıllar yıllardır konuştuğumuz o rekabetin ve işte aslında bütün o süper güç yarışının ekseninin Asya'ya kayıyor olması durumu da bir anlamda bu korona kriziyle çok hızlı bir şekilde belki gerçekleşmiş oluyor. Birçok üstünde konuştuğumuz ve yavaşlatılmış, yavaş çekim olarak yaşadığımız durumlar aslında bugün korona krizle gerçekleşiyor da diyebiliriz.
Öte yandan da tabii korona virüsünün unutturduğu 5 kriz büyümeye devam ediyor diye ilginç bir inceleme yazısı çıktı BBC Türkçe'de de. Yani başka pek çok uluslararası sorun gündem dışına da kaldı. Yani 300 bine yakın insanın ölümüne yol açtığı için ekonomilerin de büyük darbeler alması, küçülmesi filan. Ama mesela yeni bir nükleer silah yarışı mı başlıyor sorusu var ki Noam Chomsky'nin de her zaman önemli üstünde durduğu gibi, yani bilim kuşkudaki bilim insanları örgütünün artık saniyeler kaldığını gece yarısına gösteren alarm saatinde gösterdiği gibi uzun menzilli nükleer silahları kısıtlayan stratejik silah azaltma anlaşması ya da namı diğer yeni başlangıç geçerli Şubat 2021'de doluyor. Yeni bir nükleer silah şeyi de başlayabilir deniyor mesela. Bu da çok ayrı bir problem. İşte İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak kararı, bütün o korona şey içinde özel bir ziyaret gerçekleştirmesi, pandeminin tozu dumanı arasında Pompeo'nun İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak kararı, bir alelacele kurulmuş bir şeyle. Ve tabii iklim değişikliği, şimdi pek üzerinde durulma fırsatı yok ama mesela 2016 2020'deki şey, bu senenin sonundaki iklim anlaşması zirvesi yapılamayacak oldu, evet. Ertelendi. Yani beklemeye tahammülü olmayan pek çok şey beklemeye alınmış durumda.
Tabii yani bu aslında dünyanın durması halini biz kolektif olarak zaten bu yönde tabii çaba gösterenler de oldu. Çok yok oluş isyanından, Extinction Rebellion'dan tutun işte, evet. Her cuma okul boykotlarını gerçekleştiren çocuklara. Bu dünya durumunun durması halini koronavirüsle değil, biz kendimiz gerçekleştiriyor olmalıydık çok daha iyi bir şekilde, iyicil bir şekilde. Ve durup bu düşünme halini, evlere işte böyle hapsolman falan vesaire şeklinde değil belki ama bulunduğumuz yerde bir durup kalıp ne yapıyoruz biz bu dünyaya ve bu hayatımızla, bu işte genel olarak siyasetle diye bir düşünüyor olmalıydık. Fakat bu olmadı. Onun yerine işte gelip koronavirüs bizi durdurmuş oldu. Kendi hayatlarımıza sıkıştırmış ve bir sorgulama zamanı es aldırmış oldu. Fakat işte dediğim gibi yani biz bunu hala tatile ne zaman çıkabileceğiz? İşte oteller nasıl olacak? Vesaire gibi tartışmalar mesela hep işte medyada yer alıyor şu aralar. Halbuki bu çok aslında üst sınıf bir tartışma biçimi de bir yandan baktığımızda. Çünkü asıl bütün bu krizin, korona krizin ceremesini çok ciddi bir şekilde çekenler, gerek sağlık bakımından olsun, gerekse de ekonomik bakımdan olsun, orta ve alt sınıflar. Çalışmaktan uzak kalamayanlar, evlerine kapanmakta zorlananlar ve onun ötesinde tabii bizim dünya genelinde bu ekonomiyi durdurmak veyahut da bir şekilde yeni bir şey buradan çıkarmaya çalışmakla ilgili yaklaşımlarımız zaten çok zayıfmış. Ve bu kültürlerimiz de genel olarak, toplumsal kültürlerimiz de bunlara hiç uygun değilmiş. İşte genel olarak hemen açılma saçılma, işte maskeleri bir adeta bir yan aksesuar gibi kenarda bir yerde tutuverme vesaire, hep işte dediğim gibi siyasetten tutun diğer başka hayatın tüm alanlarına, her şeyin normalleşme vaziyetine fena halde giriyor olması, normalleşme tabii tırnak içinde, hemen bir açılıp saçılma halleri, sanki bu virüs gerçekten ortadan kalkmış gibi, bunların aslında demek ki hep de vurguluyorum, bu iklim krizi meselesine yaklaşımımızla müthiş bir benzerliği var. Yapısal olarak var, hiçbir aslında arada fark yok.
Sadece, yani bir de şey de söyleyeceğim, pardon sözünü kestim. Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarısı da oldu çarşamba günü. Yeni koronavirüsünün hiçbir zaman ortadan kalkmayacağını da söyleyen Mike Ryan'dı. Yani direktörü, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık acil programının direktörü. Yani eğer bir etkili aşı geliştirilmez ve dünya çapında eşit bir şekilde rahatlıkla dağıtılmazsa COVID-19, AIDS ve zatürre gibi, influenza gibi insan nüfuslarının ayrılmaz bir parçası olarak hayata devam edecek diye çok kaygı verici ama gerçekçi bir değerlendirme de yaptı. Öte yandan da bir de dediğin gibi işte bir hem ilerici internasyonel çağrıları başladı bu hafta, bir de dün 140 küresel liderler ve uzmanlar da açık mektup yazdılar dünya ülkelerinin liderlerine ve koronavirüsü aşısının ve tedavisinin herkese bedava olması ve her türlü şirket ihtirasının ötesinde insan hayatını değerlendirmesi için büyük bir çağrıda bulundu. O da önemli.
Ya şimdi burada bütün işte normalleşme hallerimiz derken aslında başından bu işe yaklaşımımızda büyük sıkıntılar vardı. Yani Şubat ayı mesela ve hatta Mart'ın bir kısmı bizim bütün bu durumlara hazırlıklı olmamız için ve aslında çok da fazla sıkıntı yaşanmadan atlatılması için her şeyin bir fırsattı. Fakat bu değerlendirilmedi ve işte orada uzakta bir şeyler oluyormuş gibi bütün dünya baktı, algılamadı durumu, vehametini. Ve şimdi aslında yeni gelecek olan şeyleri de algılamıyor gibiyiz. Mesela bu, yani bir yandan buna bir hazırlık yapanlar var. Belki onların tavırları bize bir ipucu vermeli. Mesela Amerika'da birçok üniversitenin bu konuda hazırlık yapmaya başladığını, aslında durumun daha da uzun sürebileceğinin farkında ayırdığında olup, sonuçta üniversiteler bilimin üretildiği yerler değil mi? En çok bilime riayet edecek onlar. Orada işte mesela işte California State University'de, California'daki bir takım üniversitelerde özellikle bu takım tedbirler alındı. Şimdiden sonbaharda kampüslerin açılmayacağı duyuruldu. Kanada'da McGill mesela, orada da işte kısmi olarak derslerin online devam edeceğini, internet üzerinden devam edeceğini söyleyen, şimdiden açıklayan üniversitelerden bir tanesi McGill. Orada ama kısmen derken, yani bazıları zaten bunu söylüyor, vurguyu yapıyor Stanford gibi üniversitelerde mesela. Ama McGill'in dikkat çektiği ağırlıklı olarak, kısmi derken artık yüz yüze yapılan derslerin azaltılması, yani azınlıkta kalması gibi bir vurgu da vardı.
Evet, yani Naomi Klein bunu açıkça yazdı Intercept'teki çok çarpıcı bir makalesinde. Zaten artık tekno şirketler eğitimi de tamamen evlerden, yani şey üzerinden, internet üzerinden yapılacak ve eğitim de sağlıkta artık uzaktan yapılacak gibi bir duruma geliyor. Yani böyle de bir eğilim var.
Evet, yani bu geçici bir durumda olmayacak muhakkak. Daha internet üstüne kayacak. Bunun avantajları da olabilir. Feci dezavantajları da tabii elbette. İnternet erişiminden tutun işte aslında eşitlik sağlayabilecek bir şey son derece eşitsizliği körükleyen başka bir araç haline dönüşme tehlikesi çok var tabii ki. Dönüşüyor şimdiden de zaten. Ama bir yandan mesela bu okullardaki şu an eğitim konusunda benim en az dert ettiğim şey okuldan uzak kalması çocukların. Çünkü öyle bir eğitim sistemleri ve öyle bir kötü müfredatlar hakim ki dünyanın her yerinde, hemen her yerinde. Tabii bazı karşısında durmaya çalışan okullar ve yerler muhakkak dünyada var. Ama büyük çoğunluğu dünyanın o kadar kötü müfredatlarla çocuklarının yıllarını alıyor ki onların ortaokul, lise çağlarında çocukların okuldan geri kalması bence en az derdimiz olmalı. Elbette onları idare etmek kolay olmayabilir vesaire. Birdenbire çocukları yetiştirmek, başkalarına bu işi delege etmeden yetiştirmekle yüzleşmek zorunda kaldık çünkü. Böyle evet. Şaka yaptığıma bakmayın. Birçok anne ve babanın çok ve ebeveynin genel olarak çocuk sorumluluğu taşıyanların zorluk çektiğini biliyorum. Şimdi bana kızmasınlar. Bu işi çok iyi biliyorum ne demek olduğunu. Ama hakikaten o konuda da demek ki sorumluluk almamız lazımmış. Birden müfredatların içine girince belki bazılarınız şaşırmıştır ama böyle maalesef feci şeylerle vakit geçirmek zorundaydı çocuklarımız vakitlerini alan.
Evet, iki yani ilginç iki yazı vardı. Bir tanesi George Monbiot'un yani ekoloji temelden doğayla, dünya üzerindeki doğal dünyayla olan ilişkimizi incelemek için eğitimin baştan ele alınması, temelden ele alınması ve yani eğitim sistemi çünkü artık mevcut olmayan bir dünyaya göre ekonomi merkezli bir şeye odaklanmıştı. Bunu değiştirmek için de bir fırsat olacağını söylüyor ve kendi çocuklarının da aralarında bulunduğu ev içi eğitimle mesela doğal dünyanın bütün döngüye, su döngüsünü, iklim döngüsünü vesaire hepsini konuşabilecekleri, bunun resimlerini yapacakları ilginç ev içi eğitimden bahsediyordu. Aynı zamanda da işte bu koronavirüsüyle ilgili mesela Donald Trump Jr.'ın filan müthiş baltalamasına rağmen Greta'nın da içine bulunduğu, Greta Thunberg'in de içinde bulunduğu bir platformunu yani doğrudan doğruya enforme etmek için, insanları bilgilendirmek için pandemi konusunda İyi bir fırsat bu gene şey içi uzaktan yayın yapılması, CNN yer veriyor işte şeye, Thunberg'de evet. Birçok insana, fakat petrolcüler ve işte sağcılar da kuvvetle itiraz ediyorlar tabii bunun da olmaması için.
Evet ya o işte bütün mesele tekrar en başta konuştuğumuz normale dönmek veya dönmemek, bütün mesele bu.
Evet.
Gerçekten de o insanların sıkılmasını gerçekten yanmasını ve yaşadığı sıkıntıları çok çok iyi anlıyorum. Ama hep işte bütün konuşmalarımızda vurguladığımız bunun bir aslında dönüşüm sürecine sebep olması gerekti. Bizim yani seçip seçmememiz veyahut da işte zahmetini çekip çekmemeyi düşünmemizle hiçbir alakası yok. Bu olmak zorunda. Bir şekilde bunu yaşamak zorundayız. Daha iyi mi bu sınavı verebileceğiz yoksa gene ekmeye mi devam edeceğiz? Kendi üzerimizdeki sorumlulukları atmaya mı devam edeceğiz? Dünya olarak işte dünya ülkeleri olarak, toplumlar olarak. Mesela burada düğümleniyor. Yani işte geçiş süreçleri elbette sancılı oluyor. Birçok yanlış da tekrarlanıyor. İşte Afganistan'da mesela bir barış anlaşması yapılmıştı malum sözde Amerika ile Taliban arasında. Şimdi orada gene müthiş kanlı saldırılar yapılmaya başlandı. Ve işte bütün o barış, neyse işte zaten barış, ne kadar barış diyebilirsiniz gerçekten, tehlikeye düşmeye başladı. İşte Asya'da
hastaneye saldırı
evet,
oldu.
Evet, hastaneye
doğum
saldırı.
Doğum yapan evet. Kadınlar ve çocukları öldü. İnanılması hakikaten çok zor gelen durumlar var yani.
Ya Afganistan en ağır şeylerin revaçta ki hakikaten gerçekten çok sancılı bir tarihi var ve bundan da bir türlü kurtulamıyorlar. İşte tekrar tekrar dönüp dolaşıp kendi işte stratejik konumlarından kaynaklanan diyelim işte o eski soğuk savaşta bir gene üs olmuştu Afganistan çatışma bakımından. Şimdi tekrardan da aslında yeni soğuk savaşta Amerika ve Çin arasında bir gene patlama noktası haline dönüşebilir. Zaten patlama noktası derken hakikaten devamlı zaten bu tarz saldırıların ard arda sıralandığı bir yerden bahsediyoruz. Onun ötesinde yani bu değişim süreçleri sancılı oluyor derken çöküşler, biz ısrar ettikçe yanlışlarda kurumların ve yapıların güç dengelerinin çöküşleri çok daha ağır biçimde karşımıza çıkıyor olacak. İşte olmaz dediğimiz her şey nasıl oluyorsa, mesela Amerika'da gene geçen hafta olan bir şeyler, bütün bu işte istihbarat aslında Amerika'nın birdenbire işte tamamen Kongre'nin denetiminden gene uzaklaştıran bir adım atılıyor olması orada da. Birdenbire orada da işte şey, bizde nasıl meclis kapalı, işte bir takım ondan öncesinde de zaten meclisin onayı aranmıyor vesaire, meclis işlevsizleştiriliyorsa, nasıl Macaristan'da işte koronavirüs fırsatıyla aradan böyle tamamen meclisi adeta lağveden bir düzenleme silsilesi geçirildiyse, Amerika'da oradaki işte ulusal istihbaratın başındaki, şu anda da yani tam görevlendirilmiş değil, Richard Grenell'in onayladığı bir artık genelge mi diyelim buna, öyle mi diyebilirim tam bilemeyeceğim, ama Kongre'nin onayı olmadan onaylanan bir takım düzenlemeler tamamen işte orada da denetimden uzaklaştırıyor istihbaratı. Ve tahmin edin Richard Grenell kimdir? Tabii ki de Trump'la çok son derece sadık bir tamamen İstihbarat. Onun siyasetin eksenindeki bir isim. Bütün bunlar tabii bizi şaşırtmamalı, ama belki de şaşırmaya da devam etmemiz, bu özelliğimizi korumamız lazım ki bu normalin ne kadar yanlış bir şey olduğunu anlamak. Bu zaten Amerika'da da ancak işte muhalif isimlerin ya da bir takım işte bu konulara gözü açık gazetecilerden tutun vesaire, bu tarz şeylerin çok daha küçük boyuttakilerin olmasını yakalayıp engelliyorlardı kamuoyu oluşturarak. Her siyasetçinin son derece işte bir kendi şeyi var, böyle bir kendi içinde tutarlılığı olan, etik bütünlüğü olan bir kişi değilse yapmaya çalışabileceği şeyler bunlar aslında. Gücü kendi eline geçiriyor olmak her alanda. İşte bunu engelliyorlardı. Fakat şimdi göz göre göre koskocaman böyle paketler orada da geçiriliyor, burada da geçiriliyor. Amerika'da yani bu açıdan orada yapılıyorsa dünyanın birçok yerinde de bu yapılacaktır. Yapılıyor da zaten işte gördüğünüz gibi. Yani Macaristan, ah işte oranın zaten kendi problemi değil yani bunlar.
Polonya.
Gördüğünüz gibi. Evet.
Evet, yani böyle bir
görüşmek üzere diyelim. Evet. Tabii son bir haber normalleşmemizden. Tabii nedir? Orta Doğu'daki silah satışları gene bir müthiş yükselişte, olmayan petrol paraları hala kullanılıyor yani bu arada. Bu tabii bugünün son, bu koronavirüs döneminin değil, son yılların bir aslında durumu. Sadece yani bu haftalarda yükseldiği falan yok, merak etmeyin. Son birkaç yılın ortalaması çıkarılmış ve orada işte müthiş gene işte silah satışları patlamadaymış. Bakalım normalleşmemiz bu alanda da korona sonrası olabilir, söyle bir şey devam edecek mi?
Evet. Biz Ezine'ye gidiyoruz hep beraber, onu söyleyelim. Çünkü evet. Çanakkale'nin Ezine Belediyesi kurulacak güneş enerjisi santraliyle 2021 Nisan'ından itibaren bütün enerjisini güneş enerjisinden üretecekmiş. Günün en önemli haberlerinden bir tanesi. Ezine'de buluşalım.
Gelecek benim projeksiyonum biraz öyle zaten. Biz hep ülkelerden bahsediyorduk falan ama mesela Amerika dediğimizde aslında çok parçalı bir bütünden bahsediyor olacağız sanırım ileride. Orada da bir takım yerler, bir takım merkezler, mesela bir takım üniversitelerin çevresi diyelim veyahut da bir takım işte ufak topluluklar kentlerini kurtarıyor olacaklar. Bu bence bütün dünya için geçerli. Kendi işte normallerini yeniliyor olacaklar. Ve maalesef diğerleri bizim bildiğimiz haliyle dünyada bu yavaş çöküşüne devam ediyor olacak. Ve birçok şey bizim yaşam zamanımızda bu böyledir dediğimiz her şeyde değişiyor olacak. Görüşmek
peki,
üzere.
Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Açık Gazete.
Alp Ulagay'la Spor.
Günaydın Alp.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Evet, yeni koronavirüsü günlerinde spor meselelerini konuşacağız. Çok aslında kritik bazı haberler de alıyoruz. Yani hem Erzurumspor tesislerinde 60 kişinin karantina altına alındığı ve Erzurumspor'un 11 kişisinde de virüs tespit edildiği haberi vardı. Bu ağır bir durum. Ve bir de Beşiktaş Futbol Jimnastik Kulübü'nde, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi, onun başkanı Ahmet Nur Çebi de koronavirüse yakalandığı haberi vardı, değil mi?
Doğru, evet. Hatta duyduğum kadarıyla futbolculardan da testi pozitif çıkan var Beşiktaş'ta. Yani kim olduğunu bilmiyoruz henüz.
Evet, 8 kişi denmiş.
Evet, 8 kişi ama bu hani işte içinde herhalde biri başkan, diğeri belki kulüp çalışanı mı, takım görevlisi mi? Bu açıklama yapılmadı. Burada da bir şeffaflık olmaması garip. Niye saklı tutuluyor ben anlamış değilim açıkçası. Evet. Bunun gayet
sorun açık, orada zaten, evet.
Açık açık söylenmesi lazım yani. Bu çünkü işte özel hayat falan, bu özel hayat bir durum yok. Bu toplum sağlığı meselesi burada. Ve ayrıca işte hani Erzurumspor, Beşiktaş, Kasımpaşa'da da galiba dün iki kişi de çıktı. Yanılmıyorsam. Türkiye'de ligleri ısrar etmekle ilgili böyle bir anlamsız ısrar, inat var. Belki buna göre karar değişecek çünkü bu duruma göre. Yani takımların işte bu takım iki oyuncusunu, öbürü bir oyuncusunu, bir başkası üç oyuncusunu kaybederse yani eksik kadroyla mı devam edecek takımlar mesela? Çünkü hani şey deniyordu, liglerin böyle yarıda kalması doğru olmaz, adil olmaz. Eksik kadroyla devam etmek adil olur mu? O da olmaz. Ki zaten ya ben hakikaten şey anlamış değilim. İşte Türkiye içinde, İngiltere içinde. Yani tam bu işi yeni bir bağlama oturtana kadar nasıl oynanacak bu ligler? Hala anlamış değilim. İşte İngiltere takımlar gelecek salı günü idmana başlayacaklar. Bir aksilik olmazsa, ama oyunculardan bir kısmı söyleniyorlar yani memnun değiller. Bir takım sorular var belli ki kafalarda. Riskler yok olmuş değil. İşte orada da takımlar sanıyorum ufak ufak test yapmaya başladılar. Ama bu riskleri ortadan kaldırmıyor. Türkiye'de de benzer bir durum var. Bir anlamsız bir risk var yani. Şey, anlamsız bir ısrar var.
İsrar.
Gerçekten anlayabilmiş değil.
Şöyle bir şey de sormak istiyorum. Şimdi yorumlaması kolay olmayan açıklamalar da geliyor. Mesela Independent Türkçe'den Mehmet Altun Kılıç'ın yaptığı bir mülakat var. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Yamanel'le Sağlık Bakanlığı'nın ve Türkiye'de futbol liglerinin 12 Haziran'da başlatılması kararını değerlendirmiş Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Mart'ta ertelenen liglerin 12 Haziran'da başlatılacağını duyurmuştu zaten. Futbola dönüş öneri protokolünün kalan kısmını da yayınlamışlardı. Şimdi diyor ki bilim kurulu üyesi Levent Yamanel, yani bizim bu kararda bir müdahalemiz yok. Bu yönde bir görüşme de olmadı. Bilim kuruluna danışılmadı. Şahsi fikrim ligler başlayabilir demiş. Almanya'da başlıyor. Bizdeki durum onlardan daha iyi. Tedbirler sıkı alınırsa bir problem olmaz demiş. Fakat bunu futbolculara geçen haftaki programda da sen de söylediğin gibi hem öyle hem de yani Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre 140 bin vaka ve 4 bine yakında hayatını kaybeden hasta vardı. Bu durumda nasıl olacağı konusunda hiçbir açıklama yapılmıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da 12-13-14 Haziran tarihlerinde başlatılacak her halükarda bir yol haritası çizdik diyorlar. Anlayabilmiş değiliz.
Şöyle şimdi herhalde aşı bulunup geniş kitlelere uygulanana kadar bir böyle bir yeni düzende yaşamamız gerekecek. Yani sporun tabii bu yeni düzene kendini adapte ettirmesi çok kolay değil. Çünkü yani spor profesyonel sporu. Yani bireysel spor, amatör spor herkes yapar. Hani birçok ülkede serbest. Gruplar halinde yapmadıkça değil mi? Yani koşunuzu yapın, bisikletinize binin. Temas etmedikçe belki, ama profesyonel spor başka bir ortam. Oradaki performans da başka. Yani orası için bir takım yeni kaideler düşünmek lazım. İşte belli ki biz seyircili spor görmeyeceğiz uzun bir süre. Mesela Türkiye'de o da pek anlaşılamadı anladığım kadarıyla. Yani evet. Yani gelecek sezon işte bilet gelirimiz nasıl? Gelecek sezon bilet gelirim falan olmayacak. Gelecek sezon maçlar seyircisiz olacak mesela. Kombine falan satamayacaksınız. Yani sezonluk bileti olmayacak takımların büyük ihtimalle.
Hatta yani maçların şifresiz şeylerde, kanallarda gösterilmesi de tartışılıyor. İşte, çünkü insanlar işte, toplu olarak gidip başka yerlerde seyredebiliyor diye.
İşte mesela evet, bütün onu yeniden düşünmek lazım. Yani gelecek sezon için bu sezonluk bu 8-9 haftayı geçtim. Mesela gelecek sezon 34 hafta işte Avrupa maçları vesaire hepsini düşünürken maçlar nasıl yayınlanacak eğer seyircisiz olacaksa? Tamamen şifresiz mi olacak? Yoksa mesela YouTube gibi bir şey mi düşünülecek? Bütün bunları planlamak lazım. Yani ben hep şey düşünüyorum. Yani bu sezonu İngiltere içinde, Türkiye içinde bu sezonu yok sayın, bitirin ve uğraşmayın bu sezonla. Ama yeni sezon için işte belki Ağustos'ta başlayamaz ligler ama işte Eylül, 15 Eylül diyelim ki bir vakit var. 4 ay, o 4 daha sonraki programı yapın. Yani 15 Eylül'de biz yeni bir sezona nasıl başlayabiliriz? Acaba antrenman tesislerinde, statlarda yeni bir düzenleme mi yapmak lazım? Bu aradaki 4 ayda mesela belki tüm oyunculara herkes düzenli testten geçirebilir sürekli olarak. Belki belli bir yalıtma gerekebilir takımlara. İşte seyircisi olacağı için yayın düzenini tamamen yeni bir uygulama getirmek lazım. Yani bunları düşünerek yeni sezonu planlamaya ayırmak lazım gibi geliyor bu zamanı. Yani çünkü bu sezonu bitirmek hem aceleye gelecek hem hani hazır değiliz. Hani biz de hazır değiliz, takımlar da hazır değil. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz hala bir virüsün. Çok doğru olmayacak sanki. İşte bu gelen haberler de pek parlak değil açıkçası Türkiye'den.
Evet, şimdi özellikle iki şey de ben söylemek istiyorum. Bir tanesi bir BBC Türkçe'den ilginç bir haber vardı. Denetleme şirketi KPMG'de koronavirüsünün Avrupa futbolunun etkisini inceleyen bir rapor yayınlamış ve bu sezon yarım kalırsa işte biraz önce konuştuğumuz şey Avrupa liglerinde %30'a yakın bir değer kaybı, para kaybı yaşanacakmış yani. En büyük değer kaybı Premier Lig'de İngiltere'de Championship'te %31 ile yaşanacakmış. 10 lig incelenmiş. Türkiye'den de Süper Lig bu senaryoda ona çok yakın yani İngiltere'ye çok yakın. %29,5 yakın bir değer kaybıyla ikinci sırada yer alıyormuş. Ama öte yandan da hayat kaybından bahsediyoruz. Yani şimdi Beşiktaş mesela başkanı Çebi, Ahmet Nur Çebi, bilim kurulunun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz demiş. 61 yaşında kendisi. Ayrıca 8 kişi daha işte konuştuk, pozitif çıkmış. Çok vahim bir durumdan bahsediyoruz. Ama Erzurumspor'a gelince, BB Erzurumspor, 4'ü futbolcu olmak üzere 11 kişinin testleri pozitif çıkmıştı ve 60 kişi karantinaya alınmış, karantina altına ve 11 kişide virüs tespit edilen bu kulübün başkanı da Büyükşehir Belediyesi 1. Lig ekiplerinden 4'ü futbolcu 11 kişinin yeni tip COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine Başkan Hüseyin Üneş ilginç bir açıklama yapmış. Bu sadece futbolu ilgilendiren bir konu değil. Burada yapılacak bir yanlışın belki de ülkemize çok ciddi bedelleri olabilir. Futbol hem ülkemiz ekonomisi hem de dünya ekonomisi için önemlidir ama hayat, yaşam futboldan daha önemlidir demiş ki bunu ilk defa birisinin sorumlu olarak spor dünyasından bahsettiğini söylüyorum yani. Çok ilginç görüyorum yani.
Ben de son dönemlerde onu söylüyorum. Yani hani futbolun ve sporun tantanası büyük, ekonomisi o kadar büyük değil. Yani ne dünya ne Türkiye ekonomisi için. Pay hala çok düşük. O yüzden sağlık bu futbolun ekonomisi denen şeyin çok çok daha üzerinde önemli. Yani bu riskler varken bu sezonu oynatmayın, iptal edin. Yeni sezonu nasıl yönetebiliriz ona bakın. Hele alt ligler için durum daha vahim. Çünkü bu sanıyorum bu testleri kulüpler kendileri yaptırıyorlar, finanse ediyorlar. Yani Süper Lig kulüplerinin bile mali durumlarının çok iyi olmadığını biliyoruz. Alt liglerde durum daha kötü. Yani Erzurumspor veya diğer takımlar kendi bütçelerinden mi test yaptırıyorlar mı test bilmiyorum. Yani düzenli test olmadan zaten bu idmanların toplu idmanların sürmesi mümkün değil. Yani grup idmanlarının.
Evet.
Takımların da düzenli herhalde bu idman yapacak durum yok. Yani İngiltere için örnek vereyim. İşte 4 profesyonel lig var yani Premier Lig altında demin bahsettiğiniz Championship, League 1, League 2. League 1 ve League 2 yukarıdaki liglere göre çok düşük bütçeye sahip oradaki kulüpler ve sanıyorum şey demişler biz hükümetin sunduğu kılavuza göre düzenli test yaptıramayız kendi bütçemizden. Yani böyle bütçemiz yok. Zaten maçlar oynanırsa seyircisiz olacağı için bilet geliri de olmayacak o takımların. Galiba yani bu haftayı geçtik herhalde haftaya o iki lig için İngiltere 3. ve 4. ligi diyebiliriz. Yani yarıda kalma kararı alınacak yani kulüpler. Bundan sonra çünkü maç oynanınca gelirleri de olmayacağı için iyice anlamsız bir durum ortaya çıkacak onlar için. Yani ekonomik şey de gerçekleşmeyecek. Kaygıların giderilmesi de yani televizyon yayını da kısıtlı oldu. Üstteki
çok çarpıcı şeylerden bir tanesi senin geçen haftaki programda sorduğun ve aklımıza takılan takılmaya devam eden soru şu yani futbolcular ne diyor diye. Çok ilginç bir şekilde Erzurumspor'un başkanı Hüseyin Üneş'e de bu soru sorulmuş. RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'nda Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş yorumlamış gelişmeleri ve şöyle Atilla Güner sormuş futbolcularınıza oynayalım mı oynamayalım mı diye sorsak ne cevap verirler sorusuna da şöyle geç kalınmış bir soru demiş Hüseyin Üneş ilginç bir şekilde. Üstelik sadece futbolculara değil teknik anlamda sorumlu olan başta Şenol hocam olmak üzere Fatih Terim'e birçok hocaya sorulması lazım. Futbolun en önemli paydaşları, sahada mücadele eden onlar, en büyük riski onlar taşıyorlar. Bugüne kadar bize böyle bir soru sorulmadı demiş. Çok ilginç değil mi?
Yani ya profesyonel sporun sadece futbol için değil. Hani bu sektörün olmasının iki sebebi var. Biri sahada oynayanlar. Yani futbolda futbolcular. Teniste tenisçi, atletizmde atletler. İkincisi de onu izleyen televizyondaki seyirciler. Ha, şimdi evet, televizyon başında da bir daha geniş kitle var seyirci. Ama yani bir izleyen olmasa bu sporlar olur mu, böyle bir sektör? Olmaz. Demek ki işin temeli onlar. Yani başkanı, gazetecisi, antrenörü vesaire, onlar hep ikinci planda. Ve bu sebeple bizim hakikaten bu işi yapacak olanların, performans verecek olanların görüşünü bilmemiz lazım. Bir de şöyle, bazen unutuluyor. Bugünün profesyonel sporundaki sporcular çok yüksek seviyede performans gösteriyorlar. Olağanüstü atletler hepsi. Şimdi bazı öyle risklerden söz ediliyor. Yani bu hastalığa yakalanıp sporcu dayanıklılığı atlatabilirler ama acaba ciğerlerinde, vücutlarında bir hasar kalacak mı? Henüz araştırmalar yetersiz olanın kadarıyla. Yani buna bir yanıtımız yok. Yani mesleki olarak mesleğini devam ettiremeyecek duruma gelirse bu da ayrı bir risk tabii. Felaket bir durum olur. Şimdi İngiltere'den örnek vereyim. Burada Profesyonel Futbolcular Derneği var. PFA. Onlar Premier Lig'le önce kendi aralarında bir toplantı yaptılar. Yani temaslar herhalde sürekli sürüyor ama bir video konferans ya da telekonferans yaptılar. 20 takım kaptanlarıyla ya da temsilcileriyle. Sonra da Premier Lig'le görüştüler. Ve işte bu riskleri tekrar anlattılar. Çünkü radyoya, televizyona, işte belli medya kanallarına konuşup memnuniyetsizliklerini belirten, risklerden bahseden oyuncular var. Mesela İngiltere'de koronavirüsten vefat eden siyahların oranı beyazların iki katı oran olarak. Siyah oyuncular çok endişeli bu sebepten dolayı. Yani biz acaba daha mı kırılganız bu virüse karşı ve virüsü kapınca ölme riskimiz daha mı yüksek? Tottenham'dan kiralık Newcastle'da oynayan Danny Rose var. Sol bek. İşte pazartesi bir radyo programına bağlandı. Hükümet şey demişti çünkü İngiltere'de. İşte Premier Lig, futbol ligleri başlamalı. Ulusun morali yükseltmeli falan. O küfürlü de konuşarak şey dedi, yani başlarım ulusun moraline, yani ben risk altındayken moral falan umurumda değil demeye getirdi. Yani
bakan aynı ile suçlamadılar mı kendisini?
Yok öyle. Hiç öyle bir şey olmadı. Hatta işte şey vurgulandı, yani siyah oyuncuların bu kadar endişeli olmasının sebepleri var. İngiltere özelinde daha fazla etkilenmenin bir tıbbi nedeni olabilir mi? Ama çok anlaşılabilir bir durum yani, endişesi. Çünkü bir de böyle bir ligler başlarsa oyuncular tecrit altında olmayacaklar yani. Maçı oynayacaklar, antrenmana çıkacaklar. Evlerine gidecekler. İşte aileleri temas edecekler. Başka aileden birilerine bulaştırma riskleri olabilir elbette. Anlaşılabilir bu durum ama sürekli işte buradaki güçlü PFA Premier Lig'le temas halinde endişelerini iletiyorlar. Premier Lig'de onlara güvence vermeye çalışıyor ama bu işin %100 güvencesi olur mu bilemiyorum gerçekten.
Büyük bir kaos ve kargaşa hali var. Peki ben başka da bir soru sormak istiyorum. Tabii spor bizim özellikle bu programda sık sık vurguladığımız gibi futboldan ibaret değil. Alakası bile yok. Basketbol ve voleybol liglerini de sona erdirilmiş. Şimdi burada nasıl bir şey? Yani Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Deutsche Welle'nin haberine göre Türkiye'nin koronavirüsü salgını nedeniyle belirsizlikler liglere daha fazla zarar vermesin diye bütün basketbol liglerinin sona erdirildiğini açıklamış. Hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyecekmiş ve sezon öncesi ilan edilen statüde yer alan düşme işlemlerinin de uygulanmayacağı, küme düşme çıkma işlemlerinin uygulanmayacağı belirtilmiş. Avrupa kupalarındaki temsil hakları da mevzuata göre belirlenecek. Önümüzdeki günlerde duyurulacaktır diyor. Peki ama voleybol ligleri de tescil edilmiş. O da Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'da bir açıklama yapıp işte normal sezon sıralamasına göre tescil ettik demiş mevcut. Şimdi şampiyon ilan edilmeyecekmiş. Bir yandan da futbolun devam ettirilmesi gibi son derece çelişkili, karmaşık bir durum var. Bunu nasıl yorumlayacağız?
Yani sadece Türkiye için değil, Avrupa özelinde de bu futbol liglerini devam ettirmekteki ısrarın mali ekonomik olduğunun net kanıtı.
Para.
Çünkü basketbol ve voleybolun ekonomisi futbola göre çok çok çok küçük. Yani şöyle diyelim, futbolun 20'de biri basketbol mesela. Aşağı yukarı Avrupa ölçeğinde. 20'de biri. Voleybol daha da küçük.
Bu galiba bu sebeple, tek Amerika'da tam tersi.
Tabii ama orada da futbol çok küçük. Yani bizim evet. Amerikalıların evet. Soccer dediği futbolun ekonomisi.
O yüzden orada basketbol. En başından beri NBA'yi iptal etmek etmemek tartışması yürüyordu.
Evet ama Shaquille O'Neal bazı eski basketbolcular şey diyor. Yani bu sezonu silin şeyleri var. Görüşlerinin daha sık çıktığını görüyorum. Bu yüzden Türkiye'de voleybolu, basketbolu gözden çıkarmak biraz daha kolay oldu. Ki onun için de aradan işte iki aylık zaman geçti. Voleybol hatta hemen her şeye karar verdi mesela. Bu sezonu iptal ettiler. Playoff oynanmadığı için şampiyon yok dediler. Küme düşmeyi kaldırdılar. Alttan 4 takım aldılar. Yani gelecek sezon 12 yerine 16'şer takımla oynayacak. Kadın ve erkeklikleri. Yani gelecek sezonun planı bile belli neredeyse. Voleybol için. Mesela evet. Basketbol ona tam karar verilmişti galiba. Küme düşme yok ama şeyler belli değil. İşte Avrupa kupalarına gidecek takımlar falan belli değil. Kararı verdiler açıkçası. Yani bence futbolda yapması gereken bu. Bu riskler ortadayken tam biz ne olduğunu anlamamışken.
Burada tabii belki şöyle bir fark da var. Ana sebebin ekonomi oldu muhakkak ama basketbol ve voleybol kapalı ortamlarda yani salon sporları. Tabi bu da salgın açısından ekstra bir sorun yaratıyor.
Doğru bir fark olur mu bilemiyorum. Yani hiç boş seyircisi olmayan salonla açık havanın bir farkı var mıdır gerçekten tıbbi olarak? Ben tabi uzman değilim derlerdi.
alışveriş merkezlerinde oynatalım maçları bence.
O iyi fikir olabilir.
Evet, alışverişle şey aynı aslında evet. Salonda
alışveriş. Oraya büyük stadyumlar yapalım.
AVM ile de.
AVM ligi yapılsın.
Şey olur, AVM'lerin ortasında bir boş alan olur.
Evet.
Oraya mesela voleybol, basketbol için bir futbol sahası sığdırmak zor olur mu? Yerler olabilir mi gerçekten falan?
Evet. Yani ya bu öneriyi de düşünün. Biz öneri olarak verelim spor programı olarak.
Futbol takımları için küçük sahalar yapılsın mesela. Yedişerlikten oynasınlar AVM'lerde.
Sözünü böyle tamamlasınlar.
Böyle evet. Tamamlasınlar.
Yani Amerika'da NBA'de herhalde böyle bir öneri var değil mi? Bir Cruz'da ligin sonlandırılması için oyunculardan bir tanesi hatta yapmıştı bu öneriyi.
Bütün bir onu, lig, bütün ciddi takımı... olduğunu görmedim. NBA için plan şu. İki merkez, biri Las Vegas, öbürü Orlando sanıyorum. Yani iki araya toplayıp takımları, 30 takım var orada. 15-15, oralarda oynamak. Yani takım ve işte oradaki otellere toplanacak takımlar. Seyahat etmeyecekler. Bu sebeple iki tarafta tamamlayacaklar şeyi. Sezonu ama mesela NBA bekliyor karar almakta. Yani acele etmediler. Kararı Haziran'da alacaklar. Bu yarı kalan sezonun ne zaman başlayacak, başlamayacağı belli. Hatta yeni sezon için normalde Ekim sonudur. Şey dediler yani yeni sezonun başlangıcı Noel'e kadar gecikebilir. Acele etmiyorlar. İptal etmiş değiller ama takımlardan gelen bu hafta orada oyuncularla konuşuldu ve çok orada tabii oyuncu sendikası diyebiliriz artık çünkü toplu sözleşme var Amerikan sporlarında. NBA oyuncuları sendikası şey dedi anladığımız kadarıyla oynayalım fikrinde öyle görüyoruz yani orada oyuncular o kanaatte ama tarihi henüz belli değil.
Evet süre bitiyor bitti hatta ama son bir şey bir önerim daha var konuşmak üzere hem AVM'lerde yapılsın hem de maskeli olarak yapılsın basketçiler ve futbolcular maskeyle oynasınlar.
Böyle acaba hani bilim kurgu filmlerindeki maskelerden olabilir mi? Star Wars'taki mesela Darth Vader falan, Stormtrooper.
Tabii her tip, türlü daha, olur.
Daha herkes kendi maskesini geliştirir mesela, korkutucu falan da olur.
Evet.
Rakip takım için.
Ben de maskeli süvari maskesiyle oynayacağım.
Ya o zaman böyle özel filtreli maske olursa seyirci de olabilir. Garip maskelerle.
Bunu düşünelim. Daha vakit var zaten karar almak için. Önümüzdeki programlarda iş genişletebiliriz.
Olabilir gerçekten.
Peki başka bir şey ilaven yoksa bitirelim bugün.
Şimdilik yok. Haftaya görüşmek üzere diyorum.
Haftaya görüşmek üzere.
Teşekkür görüşmek üzere. Güzel.
Alp Ulagay'la Spor.
Evet, şimdi biz gene bu şartlarda uzatmaları da oynamaya karar verdik. Özdeş'le de konuştuk aramızda. Ve bir şarkı çalalım ve saat 10'dan sonrasında devam ettirelim. Little Richard'ın kaybı üzerine çaldığımız parçalardan bir diğerini de şimdi çalarak size devam edelim. Little Richard Lucille, bu sefer uzun versiyonda dinleteceğiz. 1957'den rock'n'roll'un kurucu elemanlarını, hatta en büyük mimarlarından biri, birincisi olduğunu da söyleyebiliriz. Little Richard'ın 87 yaşında hayata veda etmişti. Son derece ilginç bir kişiliği vardı. Onu da anarak, ona da bir günaydın diyerek devam ediyoruz programımızda. Şimdi Lucille geliyor, arkasından tekrar beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
not in sight. I asked my friends about her, but all they did was type, Lucy, please come back while you belong. I've been good to you, baby, please don't leave me alone. Lucy, baby, satisfy my heart. Lucy, baby, satisfy my heart. I play fine with you, baby, that gave you such a wonderful start.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Uzatmalar oynuyor. Kirli Çıkı programından biraz zaman çalarak devam ediyoruz. Kirli Çıkı destekçileri Sinem Demirköz Tekere ve Dinçer Tekere de çok teşekkür ederiz. Devam ediyoruz yayınımıza. Yani bir hatırlatma yapalım. İki tane çok, üç hatta önemli şey var. Biri 140'tan fazla dünya lideri. Aşıların ve ilaçların tamamen herkes için bedava olması gerektiğini ve hiçbir şirkete bırakılmaması gerektiği yolunda Dünya Sağlık Örgütü'ne önümüzdeki pazartesi günü yapılacak Dünya Sağlık Meclisi toplantısına bir küresel çağrıda bulundular. Aralarında başbakanlar, eski ve yeni başbakanlar, Pakistan Başbakanı İmran Han ve eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson'ın da bulunduğu, çok önemli Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz'in, Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Philip Alston'un da bulunduğu, böyle bir tam bir anlaşma yapılması lazım. Dünya çapında COVID-19 bilgilerinin ve teknolojilerin paylaşılması ve zengin ülkelerin fonladığı ilaç ve diğer teknolojilerin dağıtımı planının açıklanması ve belki de en önemlisi de serbest bedava ilaç, tedavi ve en önemlisi aşı bulunduğu takdirde onun sağlanması ve öncelikle de işçilere, emekçilere ve en vahim durumda olan kesimlere, biraz önce Alp Logan'ın da söylediği gibi mesela siyahların iki kat, en az iki kat daha fazla korona virüsüne yakalanma ihtimalinde bulunduğu yerlerde ancak eşitlik ve dayanışmayla bir halk için bir ilaç bulunabileceği ve bütün insanlığı onun koruyacağı, toplumlarımızda tekrar güvenli bir şekilde yürürlüğe girebileceğini söylediler. Yoksa bir çok geniş, cesur bir uluslararası anlaşmanın beklemeye tahammülü yok dediler. Bunu Common Dreams'ten okumuştuk. Bir de LiftTheSiege.com'dan aldığımız önemli bir haberde aralarında Peter Gabriel'ın da bulunduğu, Vic Mensa ve Viggo Mortensen Jr., Naomi Klein'in, Peter Gabriel'ın, Julie Christie'nin, Shepard Fairey'in de bulunduğu çok önemli bir grup sanatçı, prodüktör, yönetmen, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin Filistinliler için de düzenlenmesi gerektiğini ve İsrail'e de askeri bir ambargo konması gerektiğini söylüyorlar. 200'ün üzerinde sanatçının imzaladığı bir bildiriden bahsediyoruz. Çünkü uluslararası hukukun ayaklar altına alınmasına izin verilemez. İsrail'e bir şey uygulanmalı, dünya çapında bir ambargo uygulanmalı diyorlar. Bir üçüncüsü de CNN'de bir korona virüsü üzerine büyük bir toplantı yapılacak, CNN toplantısında ve bayağı ciddi bir pandeminin önlenmesi üzerine tartışmaların yapılacağı bir şey ilan edildi. Fakat buna şeyin de, Greta Thunberg'in de davet edilmesi, İsveçli iklim aktivistinin, özellikle sağ kanattan ciddi saldırılara başladı. Donald Trump'ın oğlu Junior, Donald Trump Junior'ın, bir de bu çıktı başımıza, epidemiyolog oldu, enfeksiyon hastalıkları uzmanı oldu diye dalga geçen tweetleri falan vardı. Halbuki Greta Thunberg'in son derece, aslında hiçbir bilimsel uzman iddiası olmadığı gibi, sadece aktivist olduğunu defalarca söylüyor ama büyük bir taraftarı, dünya çapında bir platform kurdu. İklim başta olmak üzere dünyanın gidişatı hakkında, o platformu da pandemi hakkında bilgilendirmek için ideal insanlardan biri olduğunu, şüphesiz ki rasyonel olan şeyin de bu olduğu, vicdanlı ve rasyonel olanın bu olduğunu yazan ayrıntılı bir yazı da vardı. Poppy Noor söylüyordu onu. Tabii Türkiye'de de çok ciddi başka sorunlar var. Yani başta illa özetleyeceksek, Silivri cezaevinde salgından ölüyoruz başlıklı bir Yeşil Gazete'de çıkan bir yazı var. Ve sorular şu: Adalet Bakanı'ndan ve Sağlık Bakanı'ndan hiçbir açıklama gelmiyor. Silivri'de kaç Covid-19 vakası var deniyor ve çok 7 kişiyi kovuşlarda 45 kişinin yatmakta olduğu ve çok balık istifi şeklinde kalınan bu yerlerde salgını durdurmanın mümkün olmadığını söyleniyor. Zaten 7 kişi koğuşlarda 35 kişi kalırken karantinaya ayrılan koğuşlar dolayısıyla daha da artmıştı. Bu yerlerde salgını durdurmak mümkün değil ama Adalet Bakanlığı ilk baştan beri hiç güven vermeyen bir şekilde bu olayı yönetiyor demiş Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu. Birçok vaka olduğunu biliyoruz ama Adalet Bakanlığı baştan beri hiç güven vermeyen şekilde yönetiyor. Birçok vakayı biz haber verdik kamuoyuna. Bizden sonra da Adalet Bakanlığı açıklama yapmak zorunda kaldı. Ama bu son yayılımlar konusunda hiçbir açıklama yok ve mahpus yakınları çok tedirgin deniyor. Bir de enfeksiyon uzmanı Profesör Mehmet Ceyhan'ın çok dikkat çekici bir açıklaması var. Gece Görüşü programına konuk olmuş Hande Fırat'ın sunduğu ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Ceyhan. İstanbul'da taşıyıcılardan 250 binin İstanbul'da olduğunu söylüyor. Bu da son derece kaygı verici bir başka şey. İstanbul'da halbuki alışveriş merkezlerine de 3 milyon insanın gittiği haberleri vardı. Ve Ordu'da da mesela vatandaşların maskeyi stil olarak kullandığı açıklaması vardı. Şanlıurfa valisinden, yani Ordu'da yeni Covid vakası görülmeyince büyük kalabalıklar halinde sokağa çıkılmış. Akıl almaz manzaralar var. O sosyal mesafe kuralına ya da maske kullanma konusunda herhangi bir uyarıya dikkat edilmemiş. Vali Serdar Yavuz da kentte bulunmadığını açıkladıktan sonra böyle çıkmışlar. Ama çok kaygı verici bir şey. Böyle devam ediyor.
Siz hani uzun bir tekrar sunum özet geçmiş oldunuz bugün yaptıklarınız ama bir de birkaç gündür pek giremediğimiz konular vardı. Son 10 dakikada birazcık bunlardan da belki bahsetmekte fayda var. Çünkü bayağı önemli olan aslında haberler çıktı dünya basınında. Bunlardan bir tanesi salgından hemen önce 2019 yılına dair silahlanma raporuydu. Birazcık Sezin Öney de bahsetti ama özel bir rapor var. ICAN tarafından, yani nükleer silahlara, nükleer yayılmaya karşı mücadele eden bir örgüt ICAN. Dünya nükleer silahlanma bütçesi bir önceki yıla göre, 2018 yılına göre 2019'da %10 artmış ve 73 milyar dolara çıkmış dünya çapındaki nükleer silahlanma. Bu çok büyük bir militarist rekabet olduğu anlamına geliyor aslında. Dünya bütçelerinin 73 milyar dolara kadar çıkmış olması aslında sağlıktan, neoliberal süreçlerde sağlıktan kesilen bütçelerin militarizme de aktarıldığı ile birlikte düşünmek lazım ki bu harcamanın hemen ardından salgın kriziyle yüz yüze geldik. 73 milyar doların yaklaşık yarısını tek başına Amerika Birleşik Devletleri yapıyormuş. Çin'de ise muazzam bir artış var deniyor. Çin ekonomik olarak ABD'den sonraki en büyük güç dünyada. Ama nükleer silahlar söz konusu olduğunda ABD'nin ardından ikinci sırada Rusya var. Çin henüz bu seviyeye ulaşabilmiş değil nükleer silahlanmada, fakat büyük bir atılım gerçekleştirdiği yer alıyor raporda. Bu Çin'le ABD arasındaki ekonomik rekabetin tabii ki militarist bir mücadeleye doğru da evrildiğini gösteriyor aslında bize. Bunun dışında yine geçtiğimiz gün bir haber yayınlanmıştı. Newsweek'te yayınlanmıştı. Bu ABD ile Çin arasındaki rekabetin geldiği nokta. Yine Sezin Öney biraz bahsetti. Bazı CIA raporlarından bahsetti. Hani İran işgalinde de kullanılan bir takım raporlar vardı. Newsweek'te de CIA raporuna göre tıbbi malzeme stoku yapmaya çalışan Çin acil durumu ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti demiş. Dergi iki CIA yetkilisinin raporunun içeriğini teyit ettiğini de belirtiyor. Ama tabii yani bunların hani nasıl teyit ediliyor, hangi kanıtlar var ortada bunları bilmiyoruz. Ama Çin'in Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit ettiği, bu nedenle pandemi ilan edemediğini Dünya Sağlık Örgütü'nün söylemiş. Bu tabii Trump yönetiminin eline muazzam bir güç veriyor. Yani onun söylemlerini bir tür CIA onaylıyor ama sonradan onaylamış oldu. Dün de bunun üzerine şöyle bir gelişme oldu. Cumhuriyetçi senatörler ABD Başkanı Donald Trump'a yeni tip koronavirüs salgını konusunda işbirliği yapmaması nedeniyle Çin'e yaptırım uygulama yetkisi veren bir tasarı sunmuşlar. Bu tasarının içerisinde ekonomik yaptırımlar var. Ambargo kararı, ambargo uygulayabileceği gibi.
Çin'e ambargo, öyle mi? Çok ilginç.
Evet, Çinli yetkililere ait mal varlıklarının dondurulması, seyahat yasağı, Çinli öğrencilere vize verilmemesi. Yani bunun tabii nasıl bir yaptırım olduğunu tam anlamış değilim ama öğrencilere vize verilmemesi gibi maddeleri de içeriyor. Ayrıca başka yaptırımlar, yani daha doğrusu yasa tasarısı ilginç bir şekilde Hong Kong'da salgın sonrası tutuklanan aktivistlerin serbest bırakılmasını ve Çin'deki hayvan marketlerinin kapatılması zorunluluğu içeriyor. Yani salgın ötesinde bir takım talepleri de var Amerika Birleşik Devletleri'nin, eğer bu yasa tasarısı geçecek olursa. Böyle bir gelişme var.
Evet, yani bir de şeyi de eklemek lazım. İnsanın aklına gelmiyor değil doğrusu. Yani pandeminin ateşlediği başka bir şey de var. Bütün dünya çapında akıl sağlığı problemleri çok artmış, sorunları. Bizzat Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres söylüyor. Yani 10 yıllarca ihmal ve akıl sağlığı merkezlerinde, hizmet merkezlerinde yatırım yapılmadı. Şimdi Covid-19 pandemisi aileleri ve ya zaten stres altında, zihni stres altında olan aile ve toplulukları ağır şekilde vuruyor demiş. Associated Press'in haberi bu da. Democracy Now'da da bu konuda çok bunu doğrulayan çok önemli şeyler çıktı. Yapılmış mülakatlar, özellikle Diane Meyer adlı bir yani palyatif bakım merkezinin profesörü, jeriatride yani yaşlılarla ilgilenenlerde, Icahn Okulu'nda, Mount Sinai Hastanesi'nde, yani hastaların büyük dünya çapında akıl sağlığı krizi milyonlarca insanın yalnız, kaygılı ve depresyonda olmasıyla büyük bir salgının da bu şekilde olacağına dair yorumları var. Çok ilginç. Ve Andrew Solomon'la da konuşulmuş dünya çapında, bir Columbia Üniversitesi'nden hem ödüllü bir yazar, aynı zamanda klinik tıp psikolojisi uzmanı. Yani bazı şeyleri akıl sağlığının bozulmasına da mal etmek mümkün mü bilmiyorum ama böyle bir çok vahim durum da ayrıca geçerli yani.
Evet. Bir yandan yine dün pek yer veremedik ama İngiltere'de de ilginç bir tartışma var. Boris Johnson, Birleşik Krallık Başbakanı üzerinden. Tartışma şu: Boris Johnson hasta olmadan önceki salgına dair tavırlarıyla, hasta olduktan, yani kendisi de hastaneye kaldırıldıktan sonra koronavirüse yakalanmıştı Boris Johnson, sonraki tavırlar arasında bir farklılık var. Daha temkinli açıklamalar yapmaya başladı. Tories içerisinde, yani iktidardaki sağ
muhafazakar parti.
Evet, muhafazakar partide bu bir sorun olarak tartışılmaya başlanmış. Bu bizim oy verdiğimiz, başbakan yaptığımız Boris Johnson değil diye bir tartışma başlamış. The Guardian'da yer veriyorlar. Çünkü kendi partisinin, muhafazakar partinin sağ kanadı, bunlara Thatcherites deniyor. Yani Thatcher'cılar, koyu neoliberaller, bir an önce ekonominin açılmasını savunuyorlar. Her ne kadar İngiltere'de vakalar çok radikal bir şekilde artmaya devam ediyor olsa da ekonomiyi önceliyorlar yani. Boris Johnson ise kendisi salgında hasta olduktan sonra daha temkinli, yani acaba o kadar acele etmesek mi gibi sözler söyledi. Ama aslında ekonomiyi tabii yine de partisinden gelen baskıyla açıyor. Bunun üzerine bir tartışma bu. Kendi partisinin daha sağ kanadı, Thatcherit denilen kesim, Johnson'ın değiştiğini söylemeye başlamışlar. The Guardian'da ise şöyle bir ilginç bir yorum var. Boris Johnson aslında kendi partisinin geleneksel tabanını aştı. Özellikle Brexit tartışmasıyla, tamamen güncel politik bir sebeple. Hatta Labour'dan bile oy aldı. Bu yeni oy verenler partinin geleneksel kanadı gibi Thatcher'cı vesaire değiller. Dolayısıyla Johnson bir çelişki üzerinde duruyor. Kendisine başarıyı getiren yeni tabanla ilişki kurmakla, ki bu taban aynı zamanda ekonominin açılmamasını istiyormuş. Yani sağlığı önceliyorlar. Bir, ama kendi tabesinin, kendi partisinin establishment'ı diyebileceğimiz daha gelenekçi kesimi arasında sıkışmış durumda, ki o da parti bürokrasisi tabii bir yandan aynı zamanda.
Evet, benim bu konuda başka bir teorim var ama şimdi açıklasam mı acaba?
Buyurun.
Boris Johnson'a artık Bay Hyde demeliyiz.
Niye?
Dr. Jekyll'dı, şimdi Bay Hyde, Mr. Hyde oldu. Değişti, geceleri başka yaşıyor.
bu arada sonra. The Guardian'da yine Johnson'la ilgili ilginç bir yorum daha var. Artık Boris Johnson Birleşik Krallığın değil, sadece İngiltere'nin başbakanı diye bir şey bu. köşe yazısı. Çünkü Birleşik Krallığın diğer ülkeleri, Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya, bu ülkeler Johnson'ın başını çektiği hükümetin ekonominin yeniden açılması kararlarına uymayacaklarını açıklamışlar. Zaten bağımsızlık referandumu, hatırlarsın, salgından hemen önce büyük yürüyüşler olmuştu İskoçya'da. Brexit eğer gerçekleşirse biz bağımsızlık ilan edeceğiz demişti İskoçya. Şu anda hükümetin uygulamaları diğer Birleşik Krallığın diğer ülkelerinde uygulanmıyormuş. Dolayısıyla Johnson artık Birleşik Krallığın değil, sadece İngiltere'nin başbakanı diye de bir yazı çıktı.
Evet, o da ilginç. Ve son olarak ben de bu şeye bir katkıda bulunarak bitirelim, süreyi de aşmak üzereyiz. Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Çin arasında gerilim üzerinde epey durduk. Hem sizin öneyle hem de kendi programımızda. Ama Avrupa ile de Çin arasında büyük bir gerilim başlıyor şimdi. Yeni konu ne? Maske. Maske. 10 milyon maskeyi iade ediyormuş Avrupa. Kabul etmeyecekmiş çünkü hatalı çıkmış. Çin'den gelen maskeler. 10 milyon yüz maskesi kötüymüş gelen.
Salgının paketler. Bir numara sorunu bu. Türkiye'de de en çok tartışılan mesele maskeydi.
Maske. Evet. Çok ilginç gelişmeler oluyor dünyada doğrusu. Nasıl yorumlayacağımızı dinleyicilere soralım en iyisi. Biz ayrılalım artık huzurlarınızdan. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritku da bize destek vermekteydi teknik olarak. Ve bugün 15 Mayıs Cuma, bitiriyoruz. Ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.